Eşref Saati başlıyor.
Başlasın mı?
Başlasın.
Hadi başlayalım ya.
Başladık.
Başladık hadi.
Hoş bulduk Gökhan Ataman.
Eşrefcan neredeyiz? Ataşehir stüdyolarında.
Eşrefcan benim değil mi? Yanlış olmasın.
Gökhan Ataman, Ataman benim. Tamam. Saçlı olan Gökhan Ataman, kere olan Eşrefcan.
Tamam. Yani, karıştırmayalım.
boy pose hemen hemen aynı. İkimiz aynı şey, aynı derecede çirkiniz. O yüzden saçlı olan Gökhan Ataman, kel olan Eşref Can. Öyle ayırabiliriz.
Bir de konuğumuz var, İlyas Salman. Abi.
Çivi çivi söker diye. Aynen.
İlyas abiyi çağırdı.
İlyas Salman ben.
Kendi güzel insan.
Ben Bostancı'da oturuyorum ya. Şimdi tabii geçici olarak Ataşehir'deyiz. Benim iki yılına falan geldik. Benim alışveriş yaptığım bir tekel bayi vardı.
Ha.
Tekel bayi de ilginç. İçki kullanmayan bir tekel bayi.
İçki satmayan tekel bayi.
Kullanmıyor kendi.
Ha, kendi kullanmıyor.
Kullanmıyor.
Ama kullanana satıyor.
Satıyor tabii canım. Bir de çok da komik bir adam. Biz artık böyle...
Zaten tekel bayi.
Uzun yıllardır orada oturduğum için hep böyle yani... Bir atıyorum bir 50 metre daha yürüyüp ondan gidip alışverişimi yapıyordum. Hatta bana gelen arkadaşlar falan da... içki alacakları zaman ona uğrar gelirlerdi.
Niye? İsmail'de. Herifi içkiye alıştırmak için mi?
Abi yok, herifin muhabbeti çok güzel tamam. Bir de çok çok sıcakkanlı. Hatta gelenlere derdi Gökhan'a mı gidiyorsun falan diye sohbet ederlerdi. Tabi uzun süredir uğrayamıyorum ona.
Pardon, zaten gelen 50 kişiden 45'i Gökhan'a gidiyor kara poşette.
Onun bir gün bir girdim şey var orada, İlyas Salman var içeride.
Ha.
O da böyle yüklü bir paket almış. Zaten muhtemelen hali hazırda alkollü bir durumda. Hı. Kokudan ve konuşmasından belli. Ondan sonra o çıktı. Ha,
ben de nereden anladın diyecektim. Tipinden tipinden anlayamazsın çünkü.
Hayır kokudan ve konuşmadan. Ama zaten akşam hafta sonu ve akşam vaktiydi galiba zaten. Yani atıyorum cumartesi 9 zaten alkollü olabilir insanlar yani. Orada konuşmuştuk. Şey demişti ya abi bu şey çok alışveriş yapıyor benden demişti İlyas Salman için.
He.
Yani alkolle sıkı dost olduğunu oradan ben...
Sıkı dostlar, sıkı good dostlar. Fellas.
Eyvallah. Böyle bana bir İlyas Salman'la alakasız. 23 Mart 2017 Ataşehir Stüdyoları'ndan yayındayız. Saatlerimiz 9'u vurdu.
Şubat, Mart değil mi?
Mart ya.
Mart. Kaçıncı program bu biliyor musun?
Abi 43-44 falan 50'ye az kaldı.
Az kaldı. 50'de çok büyük parti olacak İbiza Adası'nda.
Ve şimdilik sadece Engin geliyor.
Evet. Şu an Gökhan Ataman, Engin ben. Üçümüz.
Sevgili Engin Kurt, Eşref Can ve Gökhan Ataman. Eşref saatini.
Sen diyorsun ya şey radyocuları da çağıralım bizim. En az 10 kişi de onlar gelse 13.
Değil mi? Yani
13 uğursuz sayılır.
Atıyorum Serap, Nagihan, Cansu, Adnan, ondan sonra Şafak. Ümit, o hepsi gelirler zaten kalabalık yani radyocuk sayısı konuk sayısından daha kalabalık olabilir.
Olabilir. 13 dedim aklıma bu sefer de benim şöyle bir şey geldi.
Bu arada ha, söyle sen.
Uçak bileti alıyoruz. Adama 13'ü verdiler. 13A. Karısına da 13B'yi verdiler. Adam dedi ki bir yanlışlık var dedi kıza. Bankoda hani kız bilet veriyor ya.
Hı hı.
Uçaklarda 13. numara olmaz ki dedi. Uğursuz dedi yani. 13 olmaz dedi normalde. Niye siz 13 veriyorsunuz ki dedi. Kız da nasıl yani dedi. 13 işte uğursuz sayı ya falan dedi. Ben dedim ki efendim uçak düşse dedim. Bir tek 13. sıra mı ölecek yani. Biz ölmeyecek miyiz? Alın gitsin dedim. Ya ben o kadar uçtum hiç 13 numaralı şey görmedim uçak dedi.
Abi olmaz olur mu?
Ben dedim ben o kadar uçtum. Hani 12'den 14'e atlayan uçak hiç görmedim yani.
Bir an ben düşündüm acaba yok mu hakikaten diye ama vardır. Bu arada Engin demiş ki partide ikram da olsun. Şimdi Blender Brother'lar bir programda Adımköy tem kenarında pilav veriyordu. Tavuklu pilav.
Ha.
Biz de pilav vereceğiz partinin sonunda. Kadıköy'deki muhtelif pilavcılardan sınırsız seçenekte, sınırsız tabakta pilav ikramı.
Abi pilav deyince de aklıma şu geldi. Ya çocukluğumda benim şeyde dağıtılırdı pilav.
Sünnetlerde.
Sünnette ona da çük pilavı derlerdi. Niye
çük öyle? Pilavı derlerdi çünkü... Niye? İçine çükü parçasını attıkları söyleniyor.
Hadi lan.
Öyle bir geyik vardı oğlum bilmiyor musun?
Atıyorlar mı hakikaten?
Hayır tabii
ki. Birisi yani. Yer çünkü onu abi. Bir de ulan, kendine denk gelirse.
Ulan bok yiyorsun, kokoreç yiyorsun, kelle yiyorsun.
Ya öyle de demeyelim. Kokoreçe bok demeyelim.
De. Ne diyeceksin peki?
Geçen yalnız şeyde vardı televizyonda Gerard Depardieu girdi İtalya'da mı Fransa'da mı ne bir yere. Adam anlatıyor işkembeyi bol yıkamak lazım yoksa kalıyor falan diye. Ulan dedim bazı şeyler değişmiyor. Bir de...
Ben işkembe yemiyorum. Kelle paça yani her türlü sakatat.
Kelle
yani,
paça.
Çok mesela severim. Midye yerim, kokoreçin her türlüsünü yerim, çiğ köfteler falan filan yerim de öyle kelle paça, işkembe...
Hadi canım.
Yok yemiyorum.
Abi geçen gitmedim ki Kadıköy'de ben Barlar yemiyorum. Sokağında
fark
kim
yiyor? Ben yiyor muyum?
Ben onu fark edecek durumda değil ki. O kadar güzeldi ki çorba.
Abi siz orada yediniz evet hayvan
çok
gibi.
Çok güzel ama. Peki gerek, kelle de mi yemez?
Yok. Kimyonun çorbaları çok güzel hakikaten. Kadıköy Barlar Sokağı'nda yani oraya giden gece bardan çıkıp bir şey yeme ihtiyacı olan varsa Kimyon'a gitsin. Tantuni falan da burası hatta orada. Ve şey var ne o tatlının adı künefe var. Tantuni yok pardon. Künefe ve çorba var nefis.
Onları benim hiç gözüm görmez. Ama bir de ben şeyim
ben
abi.
Ben kelle yemem bu arada.
Kelle bayılırım. Beyinli olacak ama. Beyinli.
Ha, ben küçüklüğümden şöyle bir hatıram var. Eve kelle alınırdı. Bir annem o kelleyi evde bir daha haşlardı.
Öyle olmaz.
Ben unutmuyorum böyle bir gün tencereyi bir açtım bana böyle pişmiş kelle gibi bir şey sırıtıyor kaynar suyun
pişmiş
içinde.
Pişmiş kelle gibi sırıtmadı demek ki buradan.
Çok geliyor. Yiyemiyorum yoksa yani geçen bir yerden çıktı arkadaşlarla hatta Bakırköy'de de Sarıhan var. İncirli Caddesi üzerinde.
Uzun zamandır gitmedim
Bakırköy'e. Orası da çok iyi. Orada millet böyle bir de şey yapıyor şimdi kelle paça veya işkembe çorbası geliyor ya. Bir de ortaya sarımsak geliyor.
Sarımsak böyle şey kuruyemiş, çorbaya koyduğum.
Böyle kuru yemiş kasesinde evet evet. Ha. Kuru yemiş kasesi gibi kapta böyle.
Sirkeli sulu.
Evet falan. Sirkeli sulu sarımsak. Bayılırım. Bir de onu böyle kaşık kaşık koyuyorlar.
Bayılırım.
Abi ona bayılırım ben de onu yedikten sonra bir iki gün herhalde insan içine çıkabiliyor musun?
Ya insan yani.
İnsanı tanımla.
İnsanı tanımla. Bana insanı tanımla Abbas. Şey.
Eyvallah. Neyle girdik bu arada?
Neyle girdik?
Yalnız.
Yanlış girdik.
Şıkıdım çaldık ama Tarkan'ın değil miydi o şarkı?
Tarkan'ın idi.
Artık başkasının. Roka'dan.
Şimdi Roka'nın oldu.
Evet. Ölürüm sana şıkıdım.
Hoş bir
evet,
yorum.
Güzel yorum olmuş. Roka. Şimdi de girelim o zaman.
Şimdi bir daha gireriz. Girmeden önce aklıma bir şey daha geldi. Hazır bravo. Beş benzemez. Onu
vallahi
da söyleyeyim.
Ya su gibi akıyorsun bu programı.
Ah program. Ne demek.
6.45'i gösteriyor Sayat. Şarkı hariç su gibi akıyorsun.
Su gibi. Şey İlyas Salman deyince geçen bir yerde okudum. Bunu sana söyleyip söylemediğimden emin değilim. Guruda.
Ayşen Guruda.
Ayşen Guruda.
Allah günah yazmasın. Neyi, o da insan evladı.
Neyi bulmuş? Gerzek diye bir laf kullanıyoruz ya. O evet. Onun icadıymış. Geri zekalıyı kısaltmış gerzeka.
Abi hep söylüyorum bu tür şeyleri gerçeğe dayandır.
Ulan yazıyor işte gazete. Nerede? Sabah gazetesi yazıyor en güvenilir gazete.
Şimdi sayın dinleyen tamam. Program kontürü 7.17'leri 7.20'leri buldu şarkı çalmak
yani
üzere.
Gir yine mahcup olacaksın.
Gerzek elimi yazıyorum. İşte bilgisayara giriyorum. Gerzek ve Ayşen
abi
Guruda.
Abi diyeceksin özür dilerim.
Ha bir dakika şimdi bu bunu şey yaptık diyelim belgeledik. Doğru. Belge. Kimin ne işini acıp ayrı mevzu.
Ulan yaramasa bile senin dilinden kurtulacağız diyorsun ya belge. Al sana belge diyorsun.
Ya şimdi tabii Ekşi Sözlük'te falan Ayşen Guruda'nın dilimize kazandırdığı sözlük diyor.
Gördün mü?
Manyamışı da Ayşen Guruda bulmuş deniyor. Ama tabii bu
gerzek daha iyi bir buluş.
Gerizekalıdan türemiş kelimesini lügatımıza sokan kişi Ayşen Guruda gerizekalıdan geldi.
Gördün mü abi?
Evet.
Gördüm. Bak belge işte sana.
Evet. Manyamış, gerzek, seksomanyak. Ve bu arada Ayşen Guruda demiş ki benim kimse emeğimi sömüremez.
Yani biz telif mi vereceğiz gerzekalıdan? Ben onu anlıyorum.
Vallahi bravo. Ayşen Guruda icadı gerzek kelimesi.
Evet abi.
Manyamış kelimesi de Ayşen Guruda icadıymış.
Evet, ya sen öyle işe yaramaz diyorsun. Dinleyicilerimizden bir veya birkaçı bunu aklında tutsa. Yarın bir gün girseler
ortamlarda,
kim 1 milyon ister şeyinde yarışmasında.
Gerzeğe soracak.
Gerzek kelimesi aşağıdakilerden hangisinin icadıdır? A. Eric Cantona. B. Ayşen Guruda.
Aşağıdakilerden kimin yalnız?
Kimin?
Hangisi değil.
Aşağıdakilerden kimin? Ama evet. Öyle de olmaz ki. Aşağıdakilerden... Neyse işte. Eric Cantona, Ayşen Guruda, aşağıdaki... İlyas Salman, Gökhan Ataman.
Ne cevap verirsin?
Gökhan tamam. Ataman derim.
Ya şimdi tabii şıklar şimdi Eric Cantona ve Gökhan Ataman olmayacağına göre iki kelime. Ayşen
niye
Guruda'ya
onları eğledin? Seyirci Joker'ini oynamıyor.
Eric Cantona Türkçe bilmiyor.
Doğru.
Bak, o gerçek diyemez. Gökhan Ataman ünlü değil. Tamam artık böyle...
Nasıl ünlü değil ya? Sen Gökhan Ataman'a nasıl ünlüsün dersin?
Geriye Ayşen Guruda'yla İlyas Salman kalıyor. %50 Joker hakkım kullanır geçerim.
Gökhan Ataman hatta sert ünlülerden biri. Sert.
Olur yani ben de şarkı girseydik keşke.
Maalesef seni kıramayacağım.
Evet ama Eşref'in günahını aldım. Özür diliyorum. Hakikaten.
Estağfurullah.
Öf, bu 9 tamam, dakika 25 öyle. Saniye içerisinde ne öğrendik? Gerzek kelimesi Ayşen Guruda tarafından Türkçemize kazandırılmıştı.
Ayrıca İlyas Salman senin tekel ve aynından alışveriş
ediyor. Çok alkol kullanıyor ve manyamışı da Ayşen Guruda tarafından Türkçe'ye kazandırılmış.
Çok alkol kullanıyor demeyeyim ya.
Alkol
o
dostu.
Akşam.
O akşam.
Gelmiştir.
Neyse
gelmiştir.
O zaman.
Alkol dostu.
Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız.
Alkol sevenler derneği kuralım.
Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Çekmediğim
dert ne, çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadı. Çekmediğim dert ne, çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadı. Ağlamadık sokak, köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Ağlamadık sokak, köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Gördüm neler geldi başıma. Düşe kalka geldim ben bu yaşıma. Neler gördüm neler geldi başıma. Düşe kalka geldim ben bu yaşıma. Tutup da kaldırın Allah aşkına. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutup da kaldırın Allah aşkına. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız.
Evet, yalnız galiba yine yanlış çaldık.
Yalnızı bu... yanlış çaldık.
İbrahim Tatlıses şarkısı değil miydi Yalnız'ın? Biz Öztürk'ten çaldık.
Tabii abi. Bestesi onun mudur bilmiyorum ama İbo'nun...
Niye oluyor bir yanlış? Şarkının sonunda kim söylediği kısmı yok acaba bizim stüdyo mikserinde? Bizim ekrandan bir tek şarkı adını mı görüyoruz?
Onun stüdyo cin mi geldi? Ne oldu? Bir şey oldu onun stüdyo. Değişik şeyler çalıyor.
Eşref Saati'nde neler oluyor? Eşref Saati hacklendi sayın seyirciler.
Hacklendi. Şu andan itibaren yapacaklarımızdan bir sorumlu değiliz abi.
Buyur.
Abi... Şimdi yalnız YAL yanlış YAN diye yazıyor. Bunu ben üniversite sınavında kullanmıştım mesela.
Peki.
Soru olarak geldi.
Buradan bir yere geleceğimizi
her şey bir soru olarak gelebilir. Sana sorularım var. Buyur. Gökhan Ataman.
Sana sorular hazırladım.
Çok güzel sorular hazırladım. Bu soruların birçoğunun cevabını bilemeyeceğin gibi beni palavracılıkla suçlayacağını adım gibi biliyorum.
Tamam, bekliyorum seni.
Korkarım ki beni palavracılıkla
suçlayacak. Bu arada Ayşen Gurucu aşk acısını dolma sararak unutmuş.
Dolma sararak.
Peki, o da olur. Evet.
Peki. Bu arada ikisi de tabii hani çok sevdiğimiz hakikaten
evet, yani Türk sanatına burada, çok katkıda bulunmuş. Burada her şey şaka. Ciddiye almayın. Evet. Ayşen Guru da İlyas Salman. Bunlar aslında duruşlarıyla birlikte bizim takdir ettiğimiz sinema oyuncularıdır.
Tabii abi, bir de
doğru dururlar hep genelde.
Hala doğru duruyorlar. Evet. Hep de doğru durdurlar.
Bu yani bu devirde Türk sanat veya işte ünlü camiasında zor bulunan bir şey olduğu için çok sen zaten olman gereken doğru durmakla öne çıkıyorsun. İlginç.
Bugün mesela bir
video... Bu insan değil mezzet. Zaten insanda olması gereken default bir mezzet. Doğru durmak zaten. Ama bizde meziyet haline geliyor.
Tabii.
Evet, video seyrettin.
Video seyrettim. Orada da şey ilginç doğru açıklamalar duruyordu. Yapıp doğru duruyordu. Çok doğru dürüst duruyordu.
Kim?
Timur Selçuk.
Onun da çok köşeli açıklamaları vardır.
Çok köşeli. Ki benim tabii. Hani çok büyük sempatim olan birisi değildir. Saygım vardır tabii de. Hani böyle ilk planda en sevdiğim müzisyen diye saymak çok değerli bir müzisyendir ayrı. Fakat mesela oradaki özellikle senin de tabir ettiğin köşeli duruşu.
Köşeli ve doğru duruş.
Köşeli ve doğru hani mesela bir spikerle konuşuyordu Habertürk'te. Habertürk spikeri manipüle etmeye çalıştıkça bir dakika.
Ters ay, veriyordu, bir dakika, evet, veriyordu tokadı. Tabii, tabii.
Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum.
Balpamir çiçek.
Balpamir çiçek. Hı. Aferin lan, nereden bildin?
Gerizekalının önde gideni. Özür dilerim.
Gerizekalı gerzek.
Gerizekalının başkanı gerzek.
Gerzek.
Ayşen Gurda'dan müsaadeyle buyur.
Şeyi sana söylemiştim. Gerzek lafını kim bulmuş biliyorsun.
Evet abi, soru.
Timur soru abi diyeyim. Bak çok güzel bomba gibi sorun var. Şeyden çıkardım bu soruyu. Naim Dilmener'in Türk pop tarihi üzerine bir kitabını okuyorum. Hakikaten çok hoş bir kitap. Tamam. Ya o tür kitaplar benim çok hoşuma gidiyor. Mesela Murat Beşer'in bir kitabını söylemiştik ya.
Yoldan çıkmış simalar. Hala okumayan var mı onu?
Var ya, bence var. Bunlar tembel abi, okumuyor.
50. parti özel programda o kitaptan soru sorup ödül vereceğiz.
Soru sorup ödül vereceğiz abi. Aynen.
Ne ödül vereceğiz? Bunu da yiyen seyirci varsa.
Ya abi, o kitabı ödül veririz işte. Yani. Neyse. Şimdi bak.
Bu arada o partide ilk biralar bizden değil mi Eşref?
O partide ilk biralar senden. Sen ünlü oldunuz. Ben ünlü değilim oğlum. Benim sadece programın adıyla aynı adı taşıyor. Programın her
bizim programımız sen... niye Eşref Saati bu arada hakikaten?
Öyle geldi. Ben adımı oradan alıyorum zaten, Eşref Saati.
Eşref Saati mi senden alıyor adını, yoksa sen mi Eşref Saati'ni alıyorsun
adını? Abi Saat Can diye isim olmayacağı için Eşref Can yaptım ben.
Saat Can. Yani Eşref Can senin gerçek adın değil mi?
Tabii ki de gerçek adım. Al kafa kağıdını gösteriyor.
Şimdi Allah buradan kendisi. Bir şey açıklıyoruz. Eşref Can'ın burada rumuz kullanıyor. En kim? Azından bunu söyleyebiliriz değil
oğlum,
mi?
Oğlum rumuz öyle olur mu? Gonca Gül falan olur. Rumuz Gonca
Eşref diye isim olur mu?
Eşref Kolçak yok mu? Harun Kolçak'ın babası.
Tabii var ama kaç yaşında? 70-80 yaşında.
Bizim de, bizim ben, de çok bana hep genç gösteriyorsun derler zaten.
Evet ya, geriye sarmıyorum. Sen
sorulardan... Peki sorum.
Tamam.
Dünyada bu kitapta yok bu arada. Bunu ben götümden uyduruyorum şu an. Ama hani şey, gerçek bilgi. Dünyada ilk...
Hacklendik sayın dinleyen. Hacklendik.
Hacklendik.
Hacklendik.
Dünyada ilk CD kime basılmıştır ha?
Bana basılmıştır kesin. Abi ne bileyim kime basılmıştır.
Fatih Shortfinger Kilim. Abi bunun cevabını sonra vereceğim. Senin bilebileceğin gibi soruyorum o zaman.
Tamam.
Türkçe müzik adına ilk basılan CD. Biliyorsun CD teknolojisi 90'ların başında geldi.
Yoskun Sabah anılar.
Bilemedim.
Sibel Can.
Ama doğru yoldasın. Cid, hayır. Şeyden gitmemen ilginç oldu bak mesela. Nerede? Sezen Aksu, Nilüfer öyle yok. Değil.
Kahtalı Mıçı, Ankaralı Turgut.
O kadar da değil ya. Şöyle ipucu vereyim sana. Bunlar iki kardeş, ikisi de şarkıcı.
Fatih Erkoç, Sinan Erkoç.
İkisi de kadın. Hakan,
ikisi de kadın. Görsünler Pekiner.
Hakan Peker, Budivut Peker.
Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek.
Bravo. Hey. Gülden Karaböcek'e basıldı.
Gerçekten mi?
Türkiye'de, evet.
Yani Gülden Karaböcek için basıldı. Gülden Karaböcek'e basılmadı, yanlışılmasın da.
Hayır. CD'nin hakları Gülden Karaböcek'ti. Philips'te Gülden Karaböcek ortak.
İlk...
O icat etmiş hatta Gülden Karaböcek. Marconi çalmış onlar. Tesla ile Marconi çalıyorlar.
Abi. Evet. Şimdi bu arada ben şimdi...
sağlamasını yapacaksın illa.
Hayır şöyle abi, konuyu daha genişleteceğim. Katmanlandıracağım konuyu. Şimdi ilk CD'ye bakıyorum. Buradaki bilgi daha kısaydı. Görüyoruz burada.
Evet, şu an resmen kontrol ediyor
evet, sayın 1980 seyirciler. 1980 yılında Bir Mucize Allah'ım isimli Türkiye'nin ilk CD'si Gülden Karaböcek hakikaten.
Ya.
Abi
ya,
bravo. Ya. Türkiye'nin ilk yerli CD'si.
İlk yerli CD abi Gülden Karaböcek.
Bravo.
Tabii.
Abi bu hakikaten yani...
İlginç bir değil mi? Ne işimize yarayacak? Yine bilmiyoruz ama ilginç abi.
Başka ne var?
Abi en çok satan CD ve yurt dışında ilk basılan Türk CD'si var.
Abi ben sana söyleyeyim, en çok satan CD Anılar Günü Coşkun Sabah hakikaten olabilir.
Gir bakayım en çok satılan yerli CD, gir Google Paşa bulabilecek mi ya? Değil. En çok satılan yerli CD.
Bu arada tabii programda bunları
çok hazırlıklı olarak Google'a sormamız çok güzel bir şey. Evet. Oğlum programın doğallığı bu bizim. Biz hazır pişmiş var demiyoruz.
Burada abi albüm kopyası olarak var. CD olarak yok.
Abi Türkiye'nin en çok satan CD'si, evet, yanlış hatırlamıyorsam yine Naim Dilmener'in kitabına dayanarak söylüyorum, Sezen Aksu.
Olabilir. Peki.
O normal zaten.
Bu arada.
Pardon, onu karıştırıyor olabilirim. Yurt dışında basılan ilk CD de Sezen Aksu'nun galiba, bunlardan biri doğru. Yine çok bilimsel konuştum ama.
Evet. Aslında şu da var, yani dinleyeni dogmaya düşürmemek için verdiğim bilgi seçenekli vermek de bir fikir aslında.
Tabii abi.
Yani şöyle şöyle olabilir.
Hap bilgi vermeyelim abi.
Böyle de olabilir. Araştırıp kendisi bulsun diyorsun, evet, yani. Tamam, güzel güzel bir yaklaşım yani. Bunu,
ikiyi verelim, bu, üçü verelim.
Bu senin temelsiz bilgini böyle bir kapsama, paketi sokabilirsek bir anlamı olur.
Böyle bir pakete sokalım bunu.
Evet, hocam. Böyle bir başlığa sokalım. Yani eşrefsiz dogmalarını arındırmak için bilgiyi yoruma açık ve seçenekli veriyor. Gerçek bilgide seçenek nasıl olur bilmiyorum ama eşref veriyor size bunu yani.
Sokup kurtulalım onu bir yere, başka bir başlığa geçelim.
Bu arada tabii laf lafı açtı. Açtı. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok albüm kopyası satan 20 sanatçısı.
20'den başla bence.
Evet, 20. Cengiz Kurtoğlu 11 milyon kopya ne? Satmış.
11 milyon.
Ceylan 11 milyon kopya.
Hadi be.
Müzenyen, bu tabii toplamdır yani, albümlerinin yani kopyasıdır. Müzenyen Senar 12 milyon kopya. Erkin Koray 13 milyon kopya. Zülfü Livaneli 13 milyon kopya. Emrah 14 milyon. Nilüfer 14 milyon. Tarkan 14 milyon.
Pardon,
bir bu şey arada sen... 12'ye geldik. Ajda 15 milyon.
Bir dakika, onda sen... dur. Onda dur.
11. Müslüm Gürses 15 10. milyon. 10. Cem Karaca 15 milyon.
Burada söyle. Dur. Abi 15 milyon kopya, tanesine 1 lira eğer anlaşması iyiyse alıyordur. Ki bu adamların anlaşmaları, bu kadınların iyi.
Erkin Koray'ın 15 milyonu var mı sence?
Ya onu diyeceğim. 1 lira alsa 15 milyonu olması lazım.
Yok. Yok öyle bir dünya.
Niye Barış yok? Mantıyor. Telif hakları yüzünden.
16 milyon kopya. Neşet Ertaş 16 milyon, Zeki Müren 19 milyon, Bülent Ersoy 21 milyon.
Bir numarayı çok merak ediyorum.
5. sırada Ahmet Kaya 26 milyon. Of. 4 numarada Sezen Aksu 27 milyon. Birinciyi ben şimdi anladım. 3 numara Ferdi Tayfur, bu bizim Türkiye'nin aynası.
Aynası.
3 numara Ferdi Tayfur 27 milyon.
Ne yani?
2 numara Orhan Gencebay 28 milyon. 1 numara İbrahim Tatlıses 33 milyon.
İbrahim Tatlıses'te 33 milyon var mıdır? Vardır.
Bu arada şeye geliyoruz.
Ha, albüm bazında.
En çok satın albüm bazı.
Bak ne güzel bir yere geldik.
Evet, tüm zamanların.
Gökken.
İbrahim Tatlıses 1985 Mavi Mavi 3.1 milyon. Bak Coşkun Sabah, beni unutma, aşığım sana. Bu anıların olduğu albüm
aşığım
olabilir.
Aşığım sana.
Söyleme.
Yok o değil mi?
O.
Ha, söylemem.
2.7 milyon kopya. Orhan Gencebay Dil Yarısı 2.6 milyon kopya. Üçüncü. Bak ilginç. Mahsun Kırmızıgül'ün Yıkılmadım Ayaktayım 4. sırada 2.6 milyon kopya. İlginçleri okuyalım burada.
İlginçleri okuyalım.
Muazzez Ersoy Nostalji 2. 2.2 milyon kopya.
Abi, o İbrahim, da ne kötüydü ya.
17. sırada İbrahim Erkal var ya. Sırılsıklam 1998 2.2 milyon. Yapmayın abi. Kim aldı 2.2 milyon abimi İbrahim Erkal'ın?
2 milyon.
Abi, Ahmet Kaya alınır. Bülent Ersoy bile alınır. İbrahim Tatlıses bile alınır. İbrahim Erkal.
Yaptı. Ceylan.
Yıldız Tülbe Yürü Anca Gidersin 1.8 milyon kopya. Bülent Ersoy Ablan Kurban Olsun Sana 1992 1.8 milyon kopya 31. sırada. Bak Barış Manço 34'te ancak. Sözüm Meclisten Dışarı 1.7 milyon kopya. Zeki Müren Gözlerin Doğuyor Gecelerime 1.5 milyon kopya 39. sıra.
Yeter İlginç. Gökken Ataman
bence
yeter.
Nefesim kesildi ve sinir oldum. Sayıya doyduk, bence şarkı girelim.
Şu yalnız Ahmet Kaya'nın pozunu şeye benzettim lan ben. Vietnam filminde.
Ben de Steve Jobs'a benzettim.
Steve Jobs'a mı benzettin?
Evet.
Şey var ya.
Peki bu yuvarlak ince çerçeveli gözlük bir
modaydı.
Yani. Aydın havası katmıyor mu?
Kesin
bilgi havası katıyor. Kesin değil katmıyor. Mi? Yani bu şöyle canlandırın gözünüzde sayın dinleyen, Gandhi'nin gözlüğü.
Evet. Çok iyi tarif ettin o gözlüğü. Bu arada gözlük çok küçük bir tüyo var. Ben o tüyoyu bilene kadar, yani vakıf olana kadar maymun gibi dolaşmıştım. Yüzün yuvarlaksa yuvarlak hatlı gözlük takacaksın abi. Hafif köşeli bir yüzün varsa, tamam mı? Clint Eastwood gibi. Hafif köşeli takacaksın. Yani diyeceksin ki Eşref Can geri zekalı mısın? Evet, cevap veriyorum. Evet. Niye biliyorsun ki bunu?
Ben de özledim, çalalım mı?
Ya akıllı adam özledim biliyorsun. Ben de özledim çalalım. Kimden gelsin Gökhan Ataman?
Kimden? Sürpriz.
Sürpriz. Biz de bilmiyoruz.
Biz de bilmiyoruz. Kim? Bakalım. Çıkınca anlayacağız ya. Kimi, Ferdi Tayfur'dan mı çalıyor, başkasından mı cover, bilmiyoruz.
Peki Fırat çıktı.
Evet. Ben de özledim geliyor. Görüşmek üzere. Evet, kimden gelmiş? O gün Sanlısoy'dan Ben de Özledim.
Evet.
Yine gerçek sahibini 3. şarkıyı çalıyoruz. Gerçek sahibini tutturamıyoruz.
Tutturamıyoruz.
Şarkıyı. Olmuyor, ne yapalım? Belki bu karma bu bizi oraya yönlendiriyor. Evet. Radyo Karavan karması da olabilir bu. Buyurun.
Bu arada sponsorumuzu da söyleyelim. Glenfiddich.
Glenfiddich sponsorumuz yapıyoruz.
Sponsorumuz. Evet. Yeşil kutu. Acaba yeşil ne kutu. Kutusu? Onlar içen biliyor mu?
Glenfiddich sponsorluğunda İlyas Salman'ın şerefini içiyoruz.
Şerefini içiyoruz ama... Program yaptığımız için sadece yarım parmak içiyoruz. Çünkü bir parmak içersek benim konuşmalar kayabiliyor. Onun için hoş olmuyor.
Görev başında içmiyoruz.
Görev başında, görevin icabı kadar içiyoruz.
Göremeyeceği bu kadar. Göremeyeceği. Yani
o da andığımız için yoksa hiç.
Şöyle sponsorluk değil. Olduğu için tabii. Bir şeyi kontrol ediyorlar. Programcı girişimde çıkışında şeyi kontrol ediyorlar. İçtiğim diye. Çünkü şu var, ben şuna inanırım bak. Reklamını yapmış şeye inanacaksın. İnan bana şeyin reklamını yapma.
Tabii.
Bana mesela şey get, Bat 69 getirse reklamını yapmam.
Ben yaparım.
O kadar.
Evet abi, güzel ki o. Oğlum niye onu aşağılıyorsunuz ki, eski Türk filmlerinde var diye. Bat 69 çok güzel ateş suyu.
Abi şimdi tabii. Ben
ateş suyu dedim hani. Şey, her şey üst kurul varsa.
Evet, üst kurul var evet. Her şeyi içtik tabii. Yani güzel Marmara'da içtik. Marmara Ostalık diye bira içtik biz yıllarca. Çünkü zaten 1 litrelik Marmara'yı 50'lik Efes fiyatına alıyordum. Ama pet hakikaten... şişede Skol içtim ben. Skol. Pet şişede.
Abi Skol'un yalnız kalitesi vardı. Danimarka yani.
Pet şişede içtik abi.
Ulan o pet şişeyi özel yaptırdık biz o zaman.
Ya
yani ben o Skol, zaman Skol, cemiyetteydim.
Skol kış pirası diye geçer. Ve ondan böyle
bir suba... 3 katmanlı özel şişeydi o. Gökhan Ataman.
Abi Allah'ın pet şişesinin nasıl 3 katmanı olur? 3 katmanlı ben. Bana özel gelme.
Şişe. Öbürü güzel.
Kanıtla ne bunu. O? Gerçek
şey,
bilgi.
Venüs mi? Müydü şeyinki? 1 evet, litre. Evet. Abi onun için konuşamam. Şekerli şekerli biralar yapıyorlar. Alkolsüz biralar ama
ben şimdi
Skoller laf ettim.
Şarkı ha. Arasında 3 katmanlı bira nasıl oluyor onu araştıracağım.
Danimarka dilinde kafatası demek Skol.
Skol İngilizce'de kafatası demek zaten.
Danimarka'ya ben Danimarkaca biliyorum. İngilizcem kuvvetli değil.
Sen bir şey konuşacaktın buraya gelirken. Sütüye gelirken bir konu
kim
vardı.
Bilir? Kim bilir? Şey, hayır bu kim bilir de şuradan aklıma geldi. O kitap da senin mesela bugün ayırdına varamayacağın şeyleri küçük küçük ayırdına varmak çok hoş oluyor. Mesela benim... Kibariye bunlardan biriydi. Çünkü o dönem hepimizin unuttuğu şu an. Şu an tabii çok büyük
şoför, bir... Şoför.
Çok büyük bir özgürlük. Hatırlamıyorum. Dur şunu bitireyim yoksa unutacağım diyeceğim. Korkarım ki unutacağım. Şey, şu an mesela çok büyük bir özgürlükler ülkesinde, demokrasi ülkesinde yaşadığımız evet, için bunlar evet. Bize tabii tuhaf geliyor. Evet. O zaman baskı rejimi var. Herkes her istediğini söyleyemiyor, çalamıyor, doğru. Edemiyor.
Doğru.
Şimdiki şimdi gibi değil. Şimdi hepimiz özgürüz.
Evet.
O zaman mesela üst denetim kurulu TRT'nin, abi yayınlanamaz damgası vurdun mu ayvayı yedin.
Evet.
O zaman şeyi yayınlamıyorlar. Bırak arabeski falan, hani Kibariye'yi falan. Ondan sonra bir sürü çok kaliteli eseri efendim bunun akordu yok, bu söyleyememiş falan diye kafalarına göre damgalıyorlar.
Evet o zaman şeyden dolayı bunun akordu yok, bunun ritmi bozuk falan diye damgalıyorlardı.
Çok meşhur bir olay anlatayım
oradan. Keşke şimdi öyle yapsalar.
Kimsenin akordu yok ki şu an.
Keşke şimdi öyle yapsalar yani.
Serdar Ortaç hiç çıkamaz.
Aynen.
Mesela Kibariye'nin bir gece Özal dönemine denk geliyor. Çünkü özgürlükler dönemi başlıyor 12 Eylül'den sonra. Kibariye'nin bir gece yılbaşına çıkması olay oluyor. Çünkü
dansöz çıkması, arabesk
falan dansöz zaten çıkıyor.
Dansöz çıkması da hayır abi. İlk ben hatırlıyorum dansöz çıktığında apartmandakiler toplanmıştı bizde. Dansöz izlemişlerdi konu komşu. Önemliydi.
Şimdi dansöz var mı?
Şimdi dansözü yolda yürürken görsen çevirip bakmazsın kafanı yani. Bakkala giderken yanında dansöz alışveriş yapsa aa dansöz var demezsin.
Hayır özgürlükler ülkesi olduğumuzdan bahsediyorum ya. Şimdi yılbaşıları çıkıyor mu dansöz?
Şimdi yılbaşı programı yok ki.
Olsa çıkıyor mu? Dikkatini çekti mi? Çıkmıyor.
Şimdi yılbaşı programı yok. Olunca çıkar.
Çıkmıyor abi.
Abi yılbaşı programı yok. Daha trajik bir şey söylerim sana ya.
Ben sana daha trajik
bir şey söyleyeyim. Abi bu ülkede Atatürk'ün adı anılmadan 18 Mart Çanakkale bayramı kutlandı.
Atatürk'ün adını niye anmıyoruz ki? Özgürlük de ülkesi değil mi? Niye? Ben onu anlamadım. Neyse dur bak karıştırmayalım şimdi. Esas söyleyeceğim neydi?
Bilmiyorum.
İşte ben de sana soruyorum. Bilsem ben söyleyeceğim zaten. Şeyi söylüyorduk ya. Ha o üst kurulun en büyük skandallarından biri. O dönemin bütün sanatçıları şunu anlatıyor. Bunu da anlatmak isterim. Bana bu güzel platformu sağlamışken siz Gökhan Ataman.
Aynen de program yapmak da değişik oluyor.
Evet lan ayna var bayağı.
İnsan kendine bakıyor sürekli.
Seksi bir durum.
Ataşehir diyorlar biraz daha şey lüks galiba.
Ataşehir
evet.
Şey.
Daha pahalı.
Ataşehir değil burası. Atakent.
Ataşehir.
Ataköy.
Değil Ataşehir. Mi? Nereye geldin biliyor musun? Ataşehir burası.
Ben Ataköy diye geldim. Taksici Ataköy stüdyolarına çektim.
Ataşehir. Buranın saati daha pahalı. Çabuk konuş o yüzden yani.
Abi ünlü Gökhan Eteman'a gitmiyor musunuz dedi. Evet dedim.
Stüdyonun neyse. Saati daha pahalı. Daha hızlı konuş.
Ha şey.
Dakikaya abi, yazıyor burası.
Üst kurul demiş ki işte red vermiş. Bunlar da demiş kimin parçası hatırlamıyorum. Efendim nasıl red olur falan. Müzikal olarak red demiş. Ya demişler bunun müziğinde ne var? Demişler orada gitar var. Gitarın akordu bozuk. Abi bu parçaya bakmışlar. Efendim demişler burada gitar yok. Biz demişler buna itiraz ediyoruz. Bilirkişi heyeti tutmuşlar. Bilirkişi demiş ki evet bu parçada gitar yok ki.
Peki gitar olsa akordu bozuk olsa?
Ulan o herifler anlamıyor ki kekolar gitar var mı, akordu var mı anlamıyorlar. Onlar kafalarına göre basıyor. Şu örneği de vereyim öyle bağlayalım. Zihni var ya Akmar'da.
Evet.
O şeyden Murat Beşer'in kitabındaki simalardan biri de evet. Zihni'ydi hatırlayalım. Zihni ben pek severim. O bana bir şey anlatmıştı. Şimdi o mesela polis radyosundan şuradan buradan radyolardan ihaleye girip plaklarını alıyor.
Hı-hı.
Radyolar plaklarını satıyor. O da ihaleye girip alıyor. Dedi ki Cenk dedi. Ben dedim ki yanlış söyleme Eşref dedim. Ondan sonra tamam Eşref dedi. Şimdi plağın üstünde dedi. Mesela bir yüzünde 5 tane track var ya. 5 şarkı. Bir tanesini direkt çakıyla çizmişler. Çalınamasın diye. Yani sansüre bak abi çakıyla çiziyor o plağı.
Güzel mantık ama.
Direkt düz mantık. Çalamazsın hakikaten o şarkıyı. Belki tek başarılı. O şarkıyı çiziyor. Düşünsene.
Bence başarılı.
Belki dünyada tek kaldı o kopya.
Evet, şeyin mesela atıyorum Ahmet Kaya'nın Başın Belada albümü tek kaldı dünyada doğrusu.
Hayır lan öyle de değil. Nadir eserlerden bahsediyor. O 12 milyon satmış eser tek kalır mı? Kalmaz. O zaman zaten plak zamanı bitmişti işte. CD başlamıştı.
Elini kolunu öyle oynatma yalnız.
Oğlum bak indir o elini diyorsun.
Şey, o zaman şarkı girelim.
Sen en son plağı aldığını hatırlıyor musun? Türkçe plağı mesela ne zaman aldın? O dönem.
O dönem dediğin... o dönem hatırlamıyorum ya. Yani bir Barış Manço'nun vardı bende sözüm meclisten dışarı. O dönemde almış. Lise yıllarıydı galiba.
Hı-hı.
Onun için hatırlamıyorum yani. Çok böyle kaç seyircisi tuttuğum bir şey değil. Şimdi var benim yeni aldığım yerli plaklar ama...
Yeni ya, baskı ama onlar.
Abi şöyle mesela ben Barış Manço'nun şeyini aldım. 2023 müydü? Ham Meyve'yi Koparlar Dandan olduğu albüm. Eski baskı 300 lira. Yeni baskı yapılmış. 80-90 lira. Tabii yeni baskıyı alıyorsun ama orada şöyle bir şey var. Şimdi bu günümüzde yeni albümlerin şeyleri çıkıyor ya. Plakları çıkıyor.
Evet.
Onlar analog kayıt değil.
Değil.
Dijital kayıttan evet. Şeye
biraz masterlanıp
plağa evet. Basılıyor. Halbuki benim aldığım işte Barış Manço'nun o plak yeni aldığım yeni baskı plak analog kayıttan yeniden basılıyor.
Tabii o çok
önemli. Onu alın, para verin. O zaten çünkü özünde analog kayıt.
Tabii.
Yani zaten eldeki masterlar analog o zaman da kalan masterlar. Ama şimdi sen albüm yapıyorsun. Ya şey bile şey basıyor. Yani o aklına gelecek her türlü Sibel Canlar falan plak basıyorlar. O dijital kayıt onun biraz master ya falan şey plak basıyorlar.
Sibel Can Karagümrük'ten yengemizdir yalnız ona göre.
Abi her neyse. Fakat bir şey yani.
Şunu sana söyleyeceğim.
Yani bu senden... plak çılgınlığı da tamam plak güzel bir şey. Onun kartonette var sonuçta yani. Şey en büyük tepki o yani biz MP3'ten şikayet ederken kartonette yok diye plağa geri döndük. Güzel bir şey aslında bir yandan bakarsan tamam mı? Ama bilin ki esas yani plağın temeli analog kayıt olmasıdır.
Ben o zaman Gökhan Ataman senden
orijinal şunu kaydın, evet.
Rica edeceğim. Madem yaptın bir hayır tut bacağından hayır. Çünkü çok genç de bizi dinleyen bir kitle var arkadaşlarımız. Evet. Mucizeler var, harikalar var. Evet. Onlara hitaben.
Yani. Onu bulamadık kim olduğunu.
Analog kayıtla neden plaktaki CD kaydıyla analog kaydı çok farklı? Bunu bize bir anlat. Halkın anlayacağı dilde ki anlayalım. Yani şu, evine CD koyuyorsun, dinliyorsun.
Evet.
Sen onu plağa aktarınca analog kayıttan plağa basılmış şeyle aynı olmuyor. Neden?
Çünkü CD'nin band genişliği çok daha fazla.
Evet.
Plağa onu basarken sıkıştırıyorlar onu.
Evet.
Dolayısıyla aynı genişliği alamıyorsun müzikte. Mümkün değil aynı şeyi almak.
Aslan şuradan kaynaklanıyor. CD aslında fakir bir medya. Çünkü evet. O sıkıştırılmak zorunda. Plakta evet. İbadullah Çal. Bütün frekanslar orada abi.
Evet, evet.
Ve şu çok duygusal geliyor bana. Bu plaktan daha çok konuşuruz da. Şurası iki konuda çok duygusal geliyor bana. Bir tanesi aynı plak ikimizde de olsun. 70'li yılların bir plağı. Tamam mı? Stili Len plağı diyelim ki.
Hı-hı.
İkisi de aynı sound'u vermiyor aslında. Çünkü seninki belki ikinci el. Benimki evet. Sıfır. Seninki 1500 kere çalınmış. İğne oradan geçe geçe değil mi? Sesi farklılaştırıyor. Evet, evet. Bu çok uğrevi bir şey.
Plakta o dinlerken
bir ruhu var yani.
Yaşanmışlık denen şeyi hissediyorsun. Evet. Çok dinlenmiş, az dinlenmiş, hiç dinlenmemiş. Ha. Onu hissediyorsun. Ha tabii bu uzun vadede sesin bozulmasına yol açıyor mu? O
tabii açıyor. Çıtırtı da olur.
Yani plak çok kolay zarar görebilen bir şey.
Tabii. Eyvallah. Ama yani o çıtırtı oradan... senin benim gibi derviş bünyelere bir
çıtırtı değilim şey ben. Değil mi? Atlaması sıkıntı.
Atlaması çıtırtı, zaten.
Yani o şey
çıtırtı bizim ya. Gıdamız gibi değil mi? Evet, Gökhan, evet, tamam. Yani o bunu işin... onu bir söyle ya.
Evet.
Gıdamız abi bizim.
Yani biz çıtırttan şikayetimiz yok. Plan atlaması sıkıntı, takılması sıkıntı.
İzmit'teyken
o anlamda CD daha kullanılır, kolay kullanılır bir şey. CD friz gibi tabii CD de çiziliyor, atlıyor falan ama CD tabii daha uzun ömürlü, daha kullanılır bir şey. O anlamda yani teknolojiye karşı dururken de bazı şeyleri kısmına faydalanmak lazım. En azından CD'de de bir kartonet bir albüm çalışması var. CD'de de albüme müzik dışında bir emek var. MP3'te hiç yok.
MP3 tamamen patates bir şey canım. Hele ki o yoksa, 126 falan evet, mı oluyor?
Yoksa CD'yi komple reddetmiyoruz. Yani çok güzel CD player'larda, güzel amplilerde CD'lerden birebir ses alıyorsun.
Tabii abi.
Yani bir CD'nin sesi kötü demiyoruz. Ama CD için üretilmiş müziğin plağa remaster edilip basılması çok anlamlı değil. O anlamı söylüyorum.
Bu teknikten biraz uzaklaşıp şunu söyleyeceğim. İkinci konu bu konuda.
Mobilya mı?
Yok. İkinci konu. Şu şey yine Naim Dilmener'in kitabına dayanarak. Çünkü bana diyorsun ya dayan bir.
Çok dayanın o kitabı.
Dayanıyorum. Hala dayanıyorum. Çok güzel bir kitap hakikaten. Şey diyor. Bir dönem şeyler.
Mikrofona çok mu uzaktırıyoruz bizi?
Mikrofona çok. O bize yakın dursun abi.
Aynen öyle.
Kaç programdır
eğitemedik bizi. Akeşrefim. Tamam.
Türkiye'deki bütün plaklar ikinci el vaziyetine neredeyse düşüyor. Yeni plak basılacak. Materyal kalmıyor. Çünkü kriz zamanı bir de. Petrol krizi.
Ne zaman bu?
İşte petrol krizi ne zaman oldu? 74'ler falan. Amerika'da hatta arabaları ona göre çevirdiler ya. 8 silindirden 6'a
düşürdüler. Kıbrıs harekatından sonra ambargoyla birleşen bir kriz.
Gibi. Ama sen arabaları da iyi bildiğin için bilirsin. Amerika'da da bu petrol krizi olunca 8 silindirden 6 silindire falan geçti şavrolilere. Nova'da bile oldu bu.
Ya o yüzden mesela şimdi eski Amerikan arabalarında 4 silindir, 6 silindir, 4 silindir de vardır hatta o kriz zamanında üretti. Onlar çok değer görmez.
Görmez.
Tabii. Evet. Yani benzer kasa ama 4 silindir A'dır. Adam döner 8 silindirliğe bakar.
Tabii. Ne yapıyorlar abi? Piyasada ki plakları topluyor bizim Türk cingözler, ibişler. Eritiyor. Onlardan tekrar plak yapıyor. O zaman öyle kalite olmuyor işte. O ilk plakın ham maddesi olmuyor. Olmuyor. Bir. İkincisi
abi şey yapılıyor,
şu çok söyle. Farklı. 70'li yılların Amerikan plakları var bende. Amerikan baskısı yani Elvis'ler falan. Abi onu bir eline alıyorsun. Değil mi? Nasıl tabii. Tok.
Kalın.
Materyal nasıl kuvvetli.
O yüzden şimdiki basılan aslında plaklar da aslında kaliteli o anlamda.
Ha.
Gramajı yüksek. Onu en az diyeceğim. 180 basılıyor yani.
90'lardaki bir Türk plağını eline aldığınız zaman incecik.
İncecik.
Tabii. Ve şeyi de malzemenin de kalitesiz olduğunu evet. Daha renginden
ben,
anlıyorsun.
Ben mesela şimdi yakın zamanda bir Bülent Ersoy plağı geçti benim elime.
Eski.
Oynuyor. Eski. 80'lerden ha, 80. falan kalma. O ince mesela. Dın oynuyor. Tamam çizik falan değil dinliyorsun. Çok hoş ses veriyor ama tabii plak ince.
İnce.
Onu çok özenle koruman lazım.
Bülent Ersoy mu? Bülent Ersoy olmadan önceki plakları kıymetliymiş galiba. Öyle bir şey duymuştum.
Bülent abi zamanı
değilim.
Çünkü abi evet. Niye kıymetli? Kıymetin şöyle bir açıklaması vardır yani. Az bulunan
bir şey. Nadirlik. Mesela sen de o yüzden bence çok kıymetli. Çok senin benim gibi adam ben yok.
Benim bir cins adam görmedim. Çok. Ben de görmedim. Ben de böyle ibnesini görmedim.
Biz sen bir İlyas abi bir Ayşen abla.
Böyle şey görmedim derler.
Bak sen İlyas abi Ayşen abla.
Abi bize diyorlar ki işte yani çok güzel dinleyicilerimizden hani konular benim yaşıma göre değil ama çok beğeniyorum program yorumlar geliyor.
Öyle ya. Geliyor.
Biz gittik 80'lere arkadaş plakları. Kim dinleyecek bunu yani?
Abi dinlemeyen gargara yapsın. Çok güzel bir konu ya.
Evet o zaman bence bu şarkı girelim artık.
Girelim sonra da abla ile ilgili bir anımı anlatacağım.
Şimdi bu ben bu şarkıyı anons etmek istiyorum.
Özellikle mi?
Özellikle anons etmek
niye?
İstiyorum.
Niye? Çok seviyorsun şarkıyı.
Abi Keklik diye bir türkü. Halk türküsü biliyorsun bunu herkes bilir. Gel abi. Gel yanıma keklik gibi. Şimdi eski
yoksa kargonu... Dur bakayım şeyden mi çalacaksın sen bunu?
Kimden?
Eski kargonun evet. Solisti yapma be.
Koray Candemir. Ben zaten Koray'ın sesini müthiş. Çok severim eskiden beri.
Yok şey Koray'ın sesi de güzel. Bu yorum müthiş be Gökhan Ataman.
Uzun vallahi yıllar, helal olsun. Uzun yıllar kargo ile çıktı piyasaya tabii. Kargo da dinledik onu. Sonra ayrıldı şimdi sol albümler yapıyor. Bu türkü hakikaten inanılmaz olmuş. Yani ben özellikle bu türkünün CD versiyonu değil akustik diye bir program vardı. Orada televizyonda çıktı.
Onun, çok güzel işler çıktı orada.
Evet. Onun kaydını dinleteceğim. Uzun bir kayıt böyle. 5 dakikalık.
Akustik mi? Akustik hane mi?
Akustik hane pardon.
Ha, tamam.
Yani türkü zaten güzel ama yani türkü cover'ı yapmak zordur. Çünkü o, yani kötü yaparsa onun ruhu bambaşka bir yere gider. Bu inanılmaz güzel olmuş. Dinleyin. Hatta bunu bir yerinize MP3'ünüz çalarınıza falan kaydedin. Tekrar dinleyin. YouTube'dan dinleyin.
Çok
yani çok
güzel abi.
Her dinleyişimde çok keyif aldığım, tüylerim diken diken olduğu bir yorumdur.
Aynen abi, aynen.
Biz de şarkı arasında biz de kesmeden dinleyeceğiz ses kısmadan özellikle.
Aynen.
Koray Candemir'den geliyor.
Aynen Ümit abilerin kullanmışsın da aynen.
Koray Candemir'den gelsin Keklik.
Haydi.
kastın canıma girdi. Bal kralı parmakların batır kanıma girdi. Gel gel yanıma girdi. Kastın canıma girdi. Al kralı parmakların batır kanıma girdi. Gel gel yanıma girdi. Güzeller suya indi.
Güzeller suya indi.
Her güzelden bir öpüş.
Her güzelden bir öpüş.
Yine can tazelendi. Gel gel yanıma kekik. Kastın canıma kekik.
Çok güzel değil mi abi?
Abi hem nasıl güzel ya. Hem nasıl güzel.
Yani bir türkü sevmeyeni anlamam.
Ha.
Değil mi? Yani türküler nasıl sevilmez? Biz de yani metal dinleyerek büyüdük. Ahmet Kaya Zülfü'de dinledik. Grup yorumunda dinledik ama ağırlıklı olarak rock metal dinledik ve hala öyle yürüyoruz.
Tabii.
Ama.
Abi şey türküyü bize bezdiren bence şu bezginlikle aynı. Hani nasıl yine böyle 12 Eylül'e dönün. Köy kahvesinde abi TRT'de. Maçın arasında mesela mini konser çalıyor. Gıy gıy gıy adama şey gıy gıy geliyor.
Türkü dinleme baskısı.
Yok şu. Türkülerin %90'ı bence abi mahvoldum. Çorakova'da yürüyorum.
Ağıt ama ağıt da var. Yani adam şimdi türkü nereden doğuyor? Topraktan doğuyor. Adam o toprakta acı yaşadıysa türküsü de ağıt zaten.
Ama
yani,
için sıkılmıyor mu Gökhan Ataman ya?
Ama abi şimdi sen yaşadığın şeyden soyutlarsın, türkü olmuyor zaten.
Ya herhalde de mesela...
Karadeniz Türkleri niye hareketli? Orada insanlar hareketli.
İnsanlar yerinde durmuyor
artık. Yerinde durmuyorlar.
Elektron gibi.
Güneydoğu Türkleri mesela daha yavaştır. Çünkü hava sıcak, insanlar daha yavaştır. Hayat daha yavaş geçer sıcaktan dolayı falan. Bir de yani toprakta acı olduğu zaman türkü de acı oluyor.
Abi tamam da Aşık Veysel dinliyorsun. Oradaki acıyı, tamam mı, sıkılmadan hissediyorsun.
Aşık Veysel nereli ama?
Sivas.
Sivas mı hakikaten? Bilmiyorum. Değil mi? Bilmediğim için sordum. Doğru, Sivas'la Aşık Veysel.
Sivas'la.
Şarkı abi şimdi işte tabii herkesin acıyı anlatma şeyi bir şey. Yani. Ama o, sen şimdi bak. O da bir tür ama yani öyle de anlatılıyor acı.
Anladım da Hacı abi, Hafız, bu sen türkü radyoları var.
Evet.
Açtığın zaman 8. dakikada bileklerini kesesin gelmiyor mu? Geliyor ama Erkan Oğur'dan dinliyorsun bir türkü.
Ama şeyi dinle şimdi, bizim radyoda var Anadolu Yakası diye.
Ha.
Biliyorsun değil mi onu?
Bilmez miyim?
Barış'la beraber bir arkadaş var, yapıyor bu programı. Hatta ben geçenlerde şeyle konuştum. Barış da bu yani. Hatta o da anlattı. Yani lisede bunu dinledik, sonra üniversitede bunu dinlemeye başladık falan filan diye. Aslında yani için rengi değişse de benzer yerlerden geçmiş. Mesela biz lisede metal ağırlık dinliyorduk. O da işte Mor ve Ötesi'ler, Kargoları, Dumanları falan dinlemiş lisedeyken. Bizden daha yeni versiyon. Ama sonuçta rock dinlemiş o da bizim aynı dönemlerde. Ama sonuçta yani genlerde var. O da onun da evinde. O da memur çocuğuymuş. Ben de öğretmen çocuğuyum. Bizim evde de dinleniyordu bu türküler. Yani benim mesela şimdi annem Mustafa Keser gibi. Ben de abi bizim şeye yapma öyle kötü espri. Ya hakikaten yapma.
Aklıma
ya
geldi vallahi.
Gel ya, gelmesin tamam, ya. Tamam. Evet. Mesela biz annem bir Mustafa Keser gibidir. Bir türküyü ucundan tıngırda devamını alır götürür. Evde türkü dinleyerek büyüdük çünkü radyoda. Radyo dinleme alışkanlığı vardı. O radyo açılırdı. Bütün gün çalardı. Ha bu kötü bir şey değil, iyi bir şey ama sen bir yerden sonra yani buna karşılık ben türkü sevmem, ben türkü sevmem, ben türkü sevmem dedim ama orada biraz aslında doğduğun yeri, kanını, kendini inkar ediyorsun gibi.
Ha, benim dediğim o değil ama türkü sevmem değil. Türkülerin genelde böyle ağıt niteliği de olması, üst üste dinlediğin zaman senin de bir haddin var. Mesela abi, üst üste çok arabesk tabii dinleyemiyorsun. İlla bir yerinden yaşama tutunan bir arabesk dinlemek istiyorsun.
Peki sefer şey ne diyorsun? E15'li diye türkü vardı. E15'li.
Müthiş.
Onun mesela düğünlerde bunu şey bile yapıyor. Ne o tombul bir tane türkücü var erkek.
Tombul erkek.
Hatırlayamadım.
Neyse.
O bile yani düğünlerde ben bir düğüne gitmiştim ve düğünde o çalıyordu. E15'li yaşında insanlar o oyun oynuyor. Oynaması
halbuki şeklinde anlattı
diyorsun. O bir şey yaz evet, türküsü yaz. Yani evet. Şeyde Urfa'da mı bir köyde şey var işte 15 yaşına gelenleri askere götürüyorlar. Ve onlar hiçbir geri dönmüyor. Çanakkale Savaşı'nda şehit oluyorlar. O 15 yaş nesli kayıp o köyde. E15'li işte gözü yaşlı devam ediyor. O türkü onu anlatıyor aslında. Çanakkale Savaşı'ndan çeken acılara
dönüyor.
Ama sen onun düğünde de oynuyorsun, tamam mı?
Ama bak ne kadar güzel acıyı o türkü böyle şen şakrak gibi veriyor.
Değil aslında.
Değil işte ama değil işte, o konuyu öyle de verebilirsin.
Veremezsin abi. Şeyden de yani şeyden bahsediyorsun yani. Sen o türküyü şeyden dinledin mi? Erkan Oğur'dan.
Dinledim.
Nasıl? Eğlenceli mi?
Değil.
Çok dramatiktir Erkan Oğur'un evet. 15'li versiyonu.
Bayağı dramatik.
Tokat'ın bir köyünden tabii. Bak E15'li 15'li, Tokat yolları taşlı, 15'liler gidiyor, kızların gözü yaşlı. Gidiyorum gidemiyorum, sevdiğimi terk edemiyorum, sevdiğim pek gönüllü, gönlünü edemiyorum. Falan filan. Yani her neyse. Tokat türküsü. Yani
böyle. Şey Erkan Oğur yorumu hakikaten ama sana
çok trajiktir Erkan Oğur yorumu. O
savaşı hissettim.
Tabii.
Yani o çocukların nereye gittiğini hissettim.
O perdesiz baslı o geçiş tarafı evet, nefistir Erkan Oğur'un versiyonunda.
Şey doğru mu? Perdesiz bası Erkan abi icat etti falan derler. Doğru olabilir. Onu da bir istiyorsan sor Google Hazretlerine. Yani o biraz böyle iddialı gibi duruyor ama doğru olabilir. Mesela şey de bilinmez. Sen ararken ben top çevireyim ama bak çok güzel kaliteli top çevireceğim. Barcelona gibi.
Perdesiz ha, gitar ve perdesiz bağlamayı geliştiren kişi olarak dünyanın gitarını. Evet geliştiren.
Ama şey çok güzel bir kafa. Bu perdeleri ben sökeyim bakayım ne olacak. Bakayım ne dememiştir. Biliyordur söktüğünde ne olacağı da. Şey ha mesela şunu kimse bilmez. MFÖ'nün ilk albümü diye addedilen Ele Güne Karşı var ya.
Hı hı.
Orada Erkan Oğur çalıyor mesela ve perdesiz çalıyor.
Evet, perdesiz çalıyor. Evet.
Ve mesela orada benim çok sevdiğim, benim değil herkesin sevdiği zaten Türk müziğini köşe taşıdır yani. İlk 10 değil, ilk 5 albüm saysan bir tanesi odur. Ondan sonra orada mesela şey solo var ya, perdesiz bas solo var. Hmm. Falan oralarda. Ondan sonra
o Özkan'ın değil mi?
Şeyde mesela güllerin içindenin sonunda O var
Özkan
ya.
Özkan Uğur değil mi?
Erkan Uğur. Özkan Uğur değil, Erkan Uğur.
Erkan Uğur bir de. Uğur değil zaten değil mi?
İşte onu diyorum.
Eyvallah.
Ya yapma şöyle ya. Yalnız o benim demin dediğim ayıpçı lafı babam şeyde çok ifrit oluyordu. Kayağan'ın bir şarkısı vardı. Ha bak Kayağan hakkında da bir şey söyleyeceğim ilginç. Kayağan şey diyor. Böyle uzun uzun.
Sözü yolu seyreden geçen herkesin bir gün bir yerde buluşur diyor Kayağan.
O ayrı. Kayağan hakkında çok şey söylenir rahmetli de. Ondan sonra ben işte şudur budur yılandan korkmam şey yalandan korkmam yılandan korktuğum kadar yok vice versa neyse böyle bir şey en sonunda şey diyor tamam ben Anadolu çocuğuyum falan diyordu babam da biz ne çocuğuyuz lan o zaman
falan abi böyle diyordu. Bir şey verdim Anadolu çocuğu niye Anadolu çocuğu yani biz neyiz biz Anadolu çocuğuyuz
işte babam ona kızıyordu ben de onun için öyle dedim
bak şöyle bir ayrım yapabilirim sana Anadolu ile İstanbul arasında biz mesela şimdi üniversiteye ilk girdiğimiz sene mesela bir İstanbul dışından geldik ben nispeten yakın yerden geldim Kocaeli'den Bursa'dan gelen var, Uşak'tan var, işte atıyorum Trabzon'dan gelen, Antalya'dan Sinaslı gelen var.
Sinaslı mı, Urfalı mı bilemem gayrı diyorsun. Ha.
Abi şimdi bilinçli olarak değil ama öyle bir noktaya geldik ki biz İstanbul dışından gelenlerle grup olmuşuz.
Ha, deplasmancılar.
Evet, İstanbul'da yaşayan, evinden kalkıp okula gelenler bir grup olmuşlar.
Gündüzlü gibi, yatılı gibi.
Aynen, yani biz bir grup olmuşuz, daha böyle samimi olmuşuz. Biz İstanbul'dan gelenlerle ben mesela şimdi bakıyorum üniversite zamanı ilk samimi oldum herkese ve şu an görüştüğüm çünkü o bağlar kopmadı ve onların bir çoğu hala görüşüyoruz. Hiçbiri İstanbul kökenli değil.
Ulan bu çok ilginç bir saptan benim de öyle.
Öyle mi baktık?
Niye öyle?
En yakın arkadaşımdan biri Ödemişli, biri Anamurlu. Bir tane İstanbullu var nasıl olduysa. O da ama ilk günden beri bizdeydi. İstanbul'da ailesi İstanbul'da olan bir çocuk vardı. Onun dışında hiç yoktu hakikaten. Hep dışarıdan, Çorum'dan gelen, Antalya'dan, Adapazarı'ndan ve hala görüştüklerim de öyledir. Yani evet. Hadi artık bunların birçoğu evlenip İstanbul'da kaldı. Artık İstanbul'da görüşüyoruz, görüşmeye devam ediyoruz ama öyleydi. Bunu tabii şeye bağlıyorum ben. Yani şimdi biz geldik Taşra'dan. Yani Anadolu çocuğu gibi şeydik böyle salak salak bakınıyorduk etrafa.
Taşra'da öyle bir şey ki Gökhan Ataman sanki hani İstanbul'un biraz dışına çıktığından Taşra başlıyor. Yani Taşra abi, olmayan tek yer İstanbul değil mi?
İzmit dediğin yer 75 kilometremiz yani trenle 1,5 saatte geliyorduk ama Taşra'da yaşıyorduk.
Hayır ama şu çok ilginç değil mi? Sadece İstanbul Taşra değil İzmir bile Taşra. İzmirliler çünkü İstanbullulara şımarık diyordu askere gittiğinde.
Eskişehir gibi değil ama ya yok öyle deme yani ben Eskişehir'e gittiğin zaman da Kayseri'ye gittiğin zaman da orada bir artık şey var yani... aydınlık insanlar yani taşra demeyeceğim de
başka.
Yani o yani taşralık nedir işte dünyevi zevklerden bazı şeylerden bir haber olmak mıdır taşralık veya naiflik midir
yok ya
taşralığı nasıl tarif ediyorsun sen
hayır ben tarif etmiyorum onlar ediyordu şöyle ki ben askere gitmeden önce bir evde böyle muhabbet ediyoruz
aha.
Çocuğun teki askerden yeni gelmiş ben de askere yeni gideceğimi söyledim. Dedi ki mesela abi orada dedi çok dikkatli olmak lazım dedi. Mesela komutanlar biliyor dedi. Mesela İstanbulluysan hele ki adın da Cenk gibi yavşak bir şeyse dedi tamam mı? Orada işin zor dedi. Ben dedim ki İstanbulluyum Allah'tan adım Cenk değil dedim. Tamam
abi orada şimdi şöyle bir şey yaptım senin lafına.
Ya, yani şu taşralı olmamak İstanbullu olmak gibi. Hala daha İzmirliler mesela şeyi söylüyorlar. Biz bile İstanbulluları abi hani şımarık görüyorduk biraz ya da hakikaten orası İstanbul abi orası
i̇şte
başka bir yer.
İşte o şımarıklık mı şimdi o yani biz mesela abi şöyle düşün biz İzmir'de biz nasıl büyüdük hoca bizim elini saçımıza sokardı elin üzerine çıkan saçı keser uzun gözükürdü
ben o saç. Ben sokturtmadım.
Her neyse abi şimdi konu o değil veya işte bir ara beyaz çorap yasaktı mavi gömlek şarttı bir ara hatırlıyorsun mu okul biz böyle okuduk.
Beyaz gömlek yasaktı değil mi?
Beyaz çorap yasaktı.
Yok
beyaz çorap yasaktı.
Çorap o kesin yasaktı. Spor ayakkabı
giyemiyorduk. Abi okuldan kaçıp İstanbul'a geliyorduk. Buradaki lise öğrencileri uzaylı gibi geliyordu bize.
Uzaylı gibi.
Dolayısıyla
gibi.
Onlar
Amerikalı gibi falan.
Aynen. Biz dolayısıyla daha üzerimizde daha fazla baskıyla büyüdüğümüz için onların özgüveni bize göre daha fazla oluyordu. Yani. Çünkü daha özgür ortamda yetişiyorlar.
Ya bak tamam ben mı? Bunu her zaman söylüyorum. Senin lafın bitti mi pardon?
Bitmedi.
Bitmedi.
Dolayısıyla şimdi üniversite gidince de benzer durum yani. Biz o baskıdan çıkıp gelmişiz. Ama adamlar zaten bizim o gördüğümüz üniversite ortamını belki lisede yaşamaya başladılar. Dolayısıyla yani kızlarla konuşmaları, kız erkek konuşması bile farklı. Birbirleriyle konuşmaları farklı. Biz zamanla açıldık. Daha rahat ifade edebilir o hale geldi kendimiz ama Başlangıçta o kurulan yani böyle taşralı grupla İstanbullu grup çok kırılamadı bizim şeyde. Ha var bizim İstanbul kökenli arkadaşlarımız ama bir de şöyle bir ayrım var tabii. Şimdi atıyorum 10 kişilik İstanbul dışından. Bekir evinde, öğrenci evinde kalan var, yurtta kalan var. Dolayısıyla herkesin akşamı boştu. Ama İstanbul'da yaşayanlar evlerine gidiyorlar.
Ha, dolayısıyla, doğru. Gündüzlü işte.
Evet. Dolayısıyla biz tabii bir de insan birbirine nasıl bağlanır?
Zor karşısında. Zor şartları paylaşınca.
Tamam. Evet. Dolayısıyla daha kendi biz bir çile çektik İstanbul'da. Paramız olmadı, paylaştık. Yemeğimiz olmadı, paylaştık. Yolları beraber yürüdük falan filan. Dolayısıyla
Ali Gültiken'in sucukları paylaştık.
Aynen. Dolayısıyla o bir şey. Bir bağ oluşturuyor insanlarda. Bu savaşta da aynı şey olur. Hemşerilik de belki buradan gelir. Tamam mı? Böyle bir şey var İstanbul'la taşrayla ilgili. Bu konuya nereden geldik?
Hiçbir ben tam onu düşünüyordum. Acaba nereden? Ama nerede? Güzel oluyor muhabbet.
Evet, ya. Nereden geldi ben hatırlamıyorum.
Ben yani. Çok seviyorum senin muhabbetini. Hak be Gökhan'ım.
Abi nereden geldiğimizi buraya Allah aşkına keşke yani canlı bağlantı imkanımız olsa biri bizi hatırlasa abi şuradan geldiniz şunu söyleyecektiniz
hatta falan öyle, diye. Hatta bir kırmızı tuş daha olsa.
Değil mi? Buyurun, abi nereden geldiniz? Buyurun dinliyoruz falan diye.
Buyurun nerede kaldı? Cem Yılmaz onu yapıyor ya. En son nerede kalmıştım ben falan diye.
O zaman bence şarkı girelim.
Abi vaktidir. Bu sefer ben anons etmek istiyorum.
Buyur.
Çünkü hakikaten çok güzel bir yorum bu. Tamam mı? Ama yorum değil pardon bu kendisinden çalacağız değil
çalmaya
mi?
Çalmaya çalışacağız.
Çalışacağız.
Kimden bakalım. Çalacağımızı bilmiyoruz.
Ne kadar yapabilirsek.
Evet, evet. Şarkının adını doğru söyleyeceğiz ama söyleyeni bilmiyoruz.
Abi bir deyimden yola çıkıyor. Bak merak ettirelim böyle.
Evet.
Deyimden yola çıkıyor. Hani kimsenin nasıl tarif edelim o deyimi? Kimsenin bilmediği mi diyeceğiz adam.
Kim bu?
Kim bu?
Sarı çizmeli Mehmet Ağa.
Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Abi çok güzel yapmış Barış Manço. Rahmetliden mi dinleyeceğiz, kimden dinleyeceğiz?
Yani burası Eşref Saati. Everything something happens.
Happen. Niyet neydi?
Akıbet ne oldu? Bak. Sarı çizmeli Mehmet Ağa şarkıdan sonra görüşürüz. I'm gonna go get some more.
kişi haklı haksız karışmış. Yaz dostum, boşa koysan dolmaz buzu alır mı? Kastanlığa bir daha, defteri kitabı. Sen çizmeyin imanla daha, bir gün öder hesabı.
Evet, kimden gelmiş? Kurban.
Kimden Sarıçı'dan geldi? Abi şey,
Kurban yorumu çok sıkıdır. Ben bunu canlı izlerdim konserlerinde falan.
Hayvan gibi.
Yani güzel coverlardandır. Yani şarkıyı almış. Tabii şimdi Kurban yorumu dinleyince bunun özünün türkü Barış Manço şarkısı olduğunu unutabiliyorsun. Bambaşka bir şey kimliğe büründürmüşler. Bu bazı anlamda iyi. Yani cover yapıp başka kimlik büründürmek iyi olabilir bazı anlamda.
Sevgili Gökhan Ataman, çok güzel bir yere parmak bastın. Hani mesela Barış Manço yorumunu bilmeyip, çünkü genç bir kuşak olabilir, 15 yaşında olabilir. 15 yaşında Kurban dinleyicileri var. Mesela o 15 yaşındaki arkadaşım gidip Kurban'dan bunu dinlese, tamam mı? Çok etkilenir değil mi?
Evet, ve Kurban'ın şarkısı çalabilir ama Ölürüm Sana'nın Rokan'ın şarkısı olmadığı belli. Yalnızın Öztürk'ün çok oraya belli. Geleceğim. Ben de özledim. O günün kendi şarkısı olmadığı çok belli. Hadi Keklik daha...
Bir dakika. O, ben de özledim. Biraz o gün havasına çalıyor.
Ama yine de orada bir şey var. Arabesk var orada. O arabesk ruhunu kaybetmemiş şarkı.
Kurban'ın bu Keklik yorumu...
Keklik zaten bir türkü ama Kurban'ın yorumu şarkıyı başka bir şey yapmış.
Hayır, bir de bunu Kurban parçası zannedebilirsin. Çünkü evet, Kurban çok... Heh,
ben ne diyorum? Bu, aynı şeyi söylüyorum.
Sen ne diyorsun?
Konuşmaktan şey başım vardı bugün programda.
Bu arada yine... benim son 5 aydır başım ağrıyor. İnşallah bir uğur yoktur, öyle söyleyeyim.
Senin kafa uğur gibi zaten.
Sen de öyle... Lemanlı böyle damarlı kafalar vardı da.
Aa, bak Allah biliyor da vermiyor derler ya, böyle şeyine göre ne gölüne göre rüzgar mı veriyor? Böyle yaparız. Benim kafa şeklim çok çirkin mesela. Ben kel kalsam var ya.
Onu da sen çok büyük, saçmalıyorsun. Senin kafa şeklin hiç öyle değil.
Hayır, saç olduğu için belli olmuyor ama abi, köşeli. Abi senin kafan yumurta gibi mesela. Bildiğin abi, yumurta yani.
Tamam, benim kafama Bruce Willis'e benzeten çoktur. Ama sen Feri de kendine haksızlık ediyorsun.
Ben mesela kel olsam benim kafa Bilgin Gökberk gibi.
Hayır.
Çok abi, kötü. Bilgin... Köşeli kocaman.
Değil.
Mesela bir Feri Şahin kafası, bir Bruce Willis kafası, bunlar güzel kafalar.
Hayır. Mesela büyük kafalı olmak abi, konuştuğumuz konuya bak yalnız ya.
Son düzlük.
Büyük son düzlük, en sevdiğiniz düzlük. Büyük kafalı olmakla eleştirilen mesela Teoman'dır. Teoman bana hiç öyle gelmiyor. Sevdiğimden değil.
Ama Teoman'ın kafa da şekilsiz. Bakma. Abi, ve koca kafalı da.
Hiç koca kafalı gelmedi.
Teoman'ın omuzlar dar.
Onun için olabilir.
Tabii omuzlar geniş ya.
Sen Teoman'ın şeyi görün. Bacakları mesela çok Levi's'tir. Şey, yani neyse, o değil de bugün Burak Gürpınar'la görüştüm.
Selam söyle.
Lafı geldi diye söylüyorum. Kurban'ın davulcusu Burak Gürpınar. Lafı yine
getirdin oraya mutlaka ya. Yani.
Şey, yeni bir şarkı çıkarmak üzereler.
Hı-hı.
Ve dedim ki abi, Kurban'a yakışır bir şey olacak değil mi diye. Hani tabii ki Kurban'a yakışır bir şey olacak da, hani biraz değişik olsun be abi. Hadi inşallah abi öyle değişik bir şeyle geliyoruz dedi. Bekliyoruz. Bakalım ne çıkacak tabii.
Mehmet Heracan'la bekliyoruz ve Kurban'ı bilmeyen yeni nesillere de Kurban'ı dinletmiş olduk.
Yalnız Kurban benim için şöyle bir de, hani çok güzel besteleri var. Mesela ilk albümü Boş Yok derler
ya. İlk albümde evet. O Kurban'ın ilk albümde boş. Ezgi'nin Günlüğü, Bahçedeki Sandal. Ha. Hatta Levent Yüksel, Medcezir.
Hatta MFÖ.
MFÖ Ele Güne Karşı. Tabii. Kurban'ın ilk albümü. Yani bunlar ilk akla gelen bilindik albümler. Bu şarkı, bu albümlerde boş şarkı yoktur neredeyse.
Ünlünün
yani.
İlk albümü.
Ünlünün ilk albümü. John Cougar'ın, Mellencamp'in Lonesome Jubilee.
Aynen abi.
Bruce Springsteen'in Born in the USA. Daha severiz böyle albümler. Yani boş şarkı yok, çok güzel bir şarkı. Şimdi mesela bir albüm oluyorsun yani. Yani Bruce Springsteen'i çok severim ben. Onun bile yeni albüm çıkıyor. 3-4 şarkı dışında gerisi çok yavan kalıyor. Yani eskiden sevdiğin müzisyenlerde bile artık full albüm yok. Full albüm o Yani albüm genel seviyesi ortalama, bazı şarkılar albüm götürüyor.
Ya yine yaşımız ortaya çıkacak belki ama bu
35 müzik... çıksın.
35, benim 33.
Ben dergiyi hatırlamıyorum mesela.
Bu müzik. Müzik. Müthiş bir dergi.
Ben bilmiyorum o dergiyi.
Müthiş bir
ben
dergi.
Ben yetişemedim.
Orada bir argümana gelmek istiyorum. Hazır sırası gelmemişken. Cenk Taner demişti ki, bu arada Cenk Taner biliyorsun Beatles hastasıdır yani.
Evet.
Ondan sonra demişti ki Beatles'ın bazı teneke albümleri de yok değil. Hani.
Evet.
Buna katılıyor musun?
Tabii ki katılıyorum.
Çünkü sen Kesmiş Şekerde Beatles'ta iyi bilen, şüphesiz ki bunları şüphesiz iyi bilenlerdensin.
Abi tabii ki var. Yani üretkenliklerin zirvesinde olduğu, grup içi kimyanın çok yüksek olduğu, sinerjinin çok yüksek olduğu albümler çok daha iyi oluyor. Ama grup içi sinerji ve kimya düşükse kimse içindeki şeyi, performansı full ortaya çıkaramıyor. Bazen istemeyerek de, isteyerek de çıkarmıyor olabilir. Kendine saklıyor olabilir bazı güzel şeyleri veya fikirler gereksiz çatışıp yani iyi yöne gideceğini, kötü yöne gidiyor olabilir. Mutlaka tabii ki Beatles'ın da, yani nasıl bir futbolcu formdayken daha iyi oynuyor, formsuzken kötü oynuyor. Müzisyenin de formu formsuz var.
Buradan da şuna gelmek istiyorum. Madem daldan dala atlıyoruz.
Çok
bu da. Pitch'in şeyini dinledin mi? Pitch Black.
Pitch Black Process.
Pitch Black Process. Abi Pitch Black Process'in Ayça'ların konuştuğu ortamda şöyle bir şey söylediler. Hani keşke tek işimiz müzik olsa da öyle yapsak falan. Ha, bu ne kadar hakikaten adaletsiz bir şey değil mi? Yani bir müzisyen günde 18 saat müzikle iştigal edebilse kim bilir neler yapar. Ama
bunu yapanlar var ama yok mu? Mesela Mor ve Ötesi müzikten kazanmıyor mu hayatını?
Stüdyo ama o kriteri geçip, o eşiği geçip onu yapabilmiş.
O eşik ne?
O eşik şu. Yani şimdi bunu anlatması da şöyle bir şey. Mazhar Fuat Özkan'dan gelelim. Abi bu adamlar hiçbir zaman mesela hepsinin ikinci bir işi Özkan haricinde hepsinin ikinci bir işi olmasıyla birlikte.
Yok ama Fuat ikinci işinden para kazanan bir adam değil ki. Fuat makine mühendisi, o işinden para kazanmamış ki.
İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Fuat makine mühendisliğini ne zaman bıraktı biliyor musun? Bir tane jingle işi gelip o jingle'dan aldığı para hatta makine kimya endüstrisi veya karayollarındaydı öyle bir şey. Oradan kazandığı maaşın bütün bir seneyi karşıladığını gördüğünde evet abi ben müzik yapayım demeye başlamıştı. Ve ondan sonra MFÖ grubu sadece müzik yaptı.
Şimdi bunun tabii daha fazla olması lazım. Bugün Pentagram bile maalesef sadece müzikten para kazanarak hayatını sürdürmüyor.
Evet.
Ha, sayarsın dersin ki Pentagram kaç albüm satıyor bilmiyorum kaç sattığını da. Bugün İbrahim Tatlıses bile müzikten kazandığı parayla hayatını sürdüremiyor. Lahmacun ya açıyor, otel açıyor mesela değil mi?
Otobüs açıyor.
Abi onun peki onlarınki aç gözlülük müdür? Nedir?
Ya onu söyleyince şimdi...
Lahmacuncu niye açar İbrahim Tatlıses?
Onu çevresindekiler çok yedi diyorlar. Vallahi. Abi gel otobüsçü açalım, gel lahmacuncu açalım. Çok parasını yediler onu.
Abi olabilir. Ha. Sen İbrahim Tatlıses gibi amcan olsa yemanmaz mısın?
Bu arada Barbaros Bulları'nda sene 92 falan
Tatlıses bizim lahmacun vardı.
İzmitli bir arkadaşa tam o lahmacunun önünde yamuk yapmışlar. Bodyguardları çekil lan falan demişler bizim arkadaşa.
Niye?
Arkadaş da ya yoldan geçiyormuş bu İbrahim geçecek diye. İbrahim de önemli adam ya.
Allah Allah.
Ha, ondan sonra bayağı bir ezmişler böyle. Arkadaş da demiş ki o da İzmitli bak Cenk'in kuzeni. Şey demiş ya demek ki meşhur olmak böyle bir şey abi. Bodyguardlar seni çekiyor böyle yani. Aynı kaldırımda. Kaldırım kamusal alan.
Değişik bir anı.
Değişik bir anı. Kaldırım deyince aklıma şu geldi. Avrupa'ya geziyorum, turluyorum Evliya Çelebi gibi. Bizdeki gibi kaldırım yok abi. Yani bizdeki kaldırımlar araba çıkamasın diye mi yapılıyor? Sen
evet,
bilirsin.
Araba çıkamasın diye mi? Hala çıkıyorlar.
Çıkıyorlar. Oradaki çok kaldırım oysa ki çok insani bir kaldırım.
Abi oraya gelirsen şimdi kaldırım hadi yüksek oldu onu atladın geçtin tamam mı? Kaldırım yüksek. Kabullendik bunu ona göre yaşıyoruz. O kaldırıma tekerlekli sandalyeler için,
heh,
çocuk arabaları için çıkış ve iniş noktaları olur.
Aynen.
Bizim hiçbir kaldırımın çıkış iniş noktası boş kalmıyor. Yok. İlla araba park eder oraya. Araba aynen girer. Veya bisikletlerin çıkacağı veya yaşlı bir insanın çıkacağı tamam mı? Yani ayağını kaldırıp çıkmaktansa.
Tabii.
Ama biz yani bunu bile şey olarak görüyoruz. Bir fırsat olarak kullanıp oraya arabanı park ediyorsun. Dolayısıyla bizde yani kaldırım yüksek olmuş alçak olmuş. Bizde kaldırım alçak olsa ne yapıyorlar kaldırım alçak olunca? Mecburen baba koyuyorlar ki oraya çıkma sen diye. Çünkü kaldırım alçak olunca bizde park yeri haline kesin geliyor. Bu sefer baba koymaya başlıyor kaldırım. O yüzden yüksek yap geç.
Abi işte insanın canı sıkılıyor Gökhan Ataman. Yani böyle Sözcü gazetesi gibi konuşmak istemiyorum ama Bizi dinleyen mesela mutlaka bedensel engelli arkadaşlarımız vardır. Bazı kendinden engelli arkadaşlarımız, tamam mı? Şunu akıl edemiyorlar. Ben bile, sen bile şu halinle üst geçitten geçip oraya gidemiyorsun. Abi bu engelli arkadaş nereye geçecek ya? Nereye geçecek ya? Yani bu çok hakikaten.
Veya şey yapılmış, yani görme engelli, görme özürler için
engel
için kaldırımda kabartma yapılıyor ya. Bizim o kaldırımda kabartma elektriklerinde bitiyor mesela.
Şimdi diyeceksin ki mesela
Eşref. Abi ben çok komik bir anımı anlatayım sana. Metronun ilk zamanları, Kadıköy Kartal metrosunun. Hı. Şimdi metroda sen yürüyen merdivende ne yaparsın?
Ne yaparsın?
Sağda durursun, soldan yürünür.
Bir dakika, sağda durdun, soldan, evet doğru.
Bu yazılı olmayan bir kuraldır.
Yazılı da var. Yazılı da var.
Türkiye'de vardı, hiçbir yerde yazılı bulamazsın bunu da. Hı. Ben şunu gördüm, şimdi ben sağ tarafta bekliyorum, yürüyeceğim zamanında sola çıkıyorum, yürüyorum.
Nerede oluyor? Herhangi bir.
Kadıköy çıkışında muhtemelen, tamam. Hatırlamıyorum da. Belki de Bostan çıkışında, hatırlamıyorum. Ha. Arkadan biri acele sorar herhalde, soldan çıkıyor. Önde bir tane adam, orta yaşlı veya 40'ın üzerinde, 50'lerde. Beyefendi çekilir misin? Çekilmem dedi.
Çünkü rüyam merdivende dedi.
Beyefendi geçeceğim, çekilir misin? Çekilmem. Beyefendi geçeceğim. Ha. Ben yürüyorum, duracaksın, sağda durun dedi. Ben dedi yürüyen merdivende yürünmesine karşıyım. Bunun adı zaten yürüyen merdivende dedi ve o adam çekilmedi.
Bana da yaptılar onu.
Çekilmedi o adam. Yani adamın çekilmemek için harcadığı enerji, çekilmek için harcadığı enerjiden daha fazla.
Bana da yaptı.
Hiçbir şey demeyip bir adım çekilse bir saniyede konu kapandı. Tamam mı?
Bir saniye.
Bir saniyede konu kapandı. Sürmez bir saniye. Ve gündem düştü. Orada bir gündem oluşuyor. Yani adam diyor ki çekilmem falan, polemik oluyor ve çekim inatlaşıyor ve gerginlik oluyor. Yani bu gerginlik iki tarafı da zarar. Yani ben bunu da yaşadığım için bu ülkede, bu insanlarda bunu yaşadığım için. Yani Türk misafirperverliği, Türkiye cenneti falan filan, bir de böyle bir ormanda yaşıyoruz biz bir yandan maalesef.
Abi çok yıpranıyoruz ya.
O yüzden.
Yalnız şey yapalım ya. Bence bizim mesela en büyük özelliğimiz.
Blender Brother'e bağladı programı.
Konu değiştirmektir ya.
Şefak Üstad'la Ümit Üstad kusura bakmasın. Gerçekten Blender Brother'e bağladık.
Taşlamalar anlamında.
Onlar çok sinirlidir ve ben dinlerim onları. Çok güzel giydiriyorlar. Bir şeye takıyorlar falan.
Tabii canım.
Ve şey tabii konuştukça konular böyle durduk yere giydirmiyor. Bildiği bir konuyu konuşuyor.
Abi bir de o adamlarda hem çok büyük bir birikim var hem de konu hakikaten onlarda birikmiş oluyor. Onu patlatıyorlar. İyi patlıyor onların.
Eyvallah. Güzel. Değiştir konuyu da kapatalım.
Ha, bizim en güzel özelliklerimizden biri konu değiştirmektir. Güzel bağlayalım.
Evet.
Güzel bağlayalım.
Patreon ne oldu? Patreon kaç üye var? Üye oldunuz mu Patreon'a?
Ulan şu Patreon'a sen oldun mu? Hakikaten senin kadar
sen oldun mu?
Azdır. Ben konuyu değiştirmeye çalışıyorum.
Radyo Karavan programcısı olarak Sayın Eşref Can ve Radyo Karavan'ın ilk programcılarından. Yani biz yaparken kim vardı? Yan masa vardı. Güçlü Karaoğlan vardı. Biz vardık. Ayça ile Tony'den başka.
Bizi Sezen, Cumhur Önal falan gibi
yaptı. Şöyle. Bu radyoya ilk katılanlardan, ilk emek vermeye başlayanlardansın. Yani buna bir o anlamda paya çıkarıyorum. Bu emeği veriyorken niye patron üye değilsin?
Sen benim takma adı da patrona üye olduğumu bilmiyor gibi konuşuyorsun.
Hayır. Ben sayın dinleyen bu dosyayı açıyorum. Lütfen şeyi sayalım. Bizim dinleyicilerimizden kim patron üye? Kaç kişi? Patron üye olanlar yazsın. Eşref'in ipliğini pazara çıkaralım. Bu dosyayı araştıracağız. Eşref patron üye mi değil mi? Değilse haftaya en yüksek mertebeden onu üye yapacağız inşallah.
En yüksek mertebe şey.
40 dolar 50 dolar.
Karakuşak.
Karakuşak. En yüksek mertebe karakuşak mı?
Loca başkanı. Senyor.
Saygıdeğer üstad.
Senyor.
Veya üstadı muhterem de deniyor bazı localarda.
Abi çok dan var. Orada çok dan var. Biz karakuşağa gelelim. Orada 7-8 tane var. 40-50 tane var galiba orada. Ne? Vardır.
Ne var?
Senyor, üstad.
Ben kapattım konuyu. Nerede ne var?
ben de açmamaya çalışıyorum ama hani laf bölündü.
Senyor yok.
Senyor serf.
Serf kim?
Abi şey kont, düşes, kontes. Ben şunu söyleyeyim. Yine kim 1 milyon ister de işinize yarayacak bir bilgiyle bitirmek istiyorum.
Bu arada kim 1 milyon isteri elimizden aldılar o programı ya. Elimizden aldılar. Geri zekalı Murat Yıldırım'a sunduruyor. Elimizden aldılar programı yani. Çok kızgınım. Neyse.
Nasıl ya? Tamam anlamadım. Neyse.
Abi, biz
bir dakika anlat bana.
Hani beyin kanaması geçiren
Kenan Işık.
Kenan Işık'tan beri izlerim.
Tabii.
Çok başarılıydı. Geçmiş olsun. Artı şifa kaza geçirdi şu an.
Abi o çok
kötü. Komada muhtemelen. Onun yerine bir dönem ünlü konuklar sondu birer ikişer program. Evet. O bile çok eğlenceliydi. Ondan sonra uzun süredir sahibi sunucu Selçuk Yöntem var.
Evet.
Ve hakikaten o zaten tiyatrocu.
Tabii.
Ses tonu uygun. Tabii. Ve kültürü ve bilgisi ona uygun o programı
sunmaya. Adnan'dan iyi olmasın. Tamam çok mı? Güzel bir sesi var.
Onun o şimdi nasıl olduysa tabii bu ATV'de yayınlanıyor. ATV'de biliyorsun bizim çok bağımsız alternatif kanallarımızdan bir tanesidir.
Alternatif.
Evet.
Sözünü esirgemez.
Birdenbire Selçuk Yöntem gitti. Murat Yıldırım diye çok uzun aşığı bir adam geldi. Oyuncu.
Ciddi mi ben bunu evet. Bilmiyorum. Bunları bana niye rapor halinde sunmuyorsun?
Sundum masanda duruyordu.
Öyle mi?
İmzaladım verdim bana hatta.
Hangi masam mı?
Yemek masasında.
Starbucks'ta masam mı?
O yüzden ben artık o yarışmayı izleyemiyorum. Çünkü birçok dinleyici de eminim bizimle aynı fikirdedir. Geri kötü sunuyor zaten.
Selçuk Yöntem'in bitireceğini biliyordum da bitirip böyle bir adam
vereceğim. O yüzden bitirdi zaten. Durduk yere niye bitirsin? Bence kendi rızası olmadı o işte.
Ulan yine tatlıya bağlayamadık programı. Abi bir kutu lokum mu getirsek ya ne biz yapsak?
Blender Blender'lerden şey rol çaldık bu akşam hakikaten ya. Bence lokum getirelim evet. Dinleyiciye lokum ikram ederek bitirelim. Abi o zaman bitirelim. Şey
yapalım. Adnan'ın adını almışken sevgili Adnan Acar abimizin, üstadımızın diyelim daha doğrusu. Yaşı bizden ufaktır ama şey anlamında, enerji anlamında diyelim. Şey çok güzel öyküler okuyor bu ara. Fark etti mi bilmiyorum. Fark etmediğini şu an yüzünden okuyorum. Çok güzel öyküler okuyor. Dinleyin, izleyin. Ondan sonra zaten abi şey de oldu ya. Ben mesela evde oturup böyle bulaşık yıkarken, efendim ütü yaparken açtığım zaman tamam mı? Çok güzel programlar oldu hakikaten ya. Hepsi değişik. Mesela Kino işte sinemacı. Adnan abicimiz şey okuyor. Öbürü öyle, bu böyle falan. Karakterleri olmaya başladı programın.
Evet, tabii.
Sırf böyle şey, bizim evet, haybeciler evet. Yok yani. Bir haybecimiz evet. Kaldı yani. Bizim bir karakterimiz olamadı ulan. Bak, tatlıya aldık hadi bakayım.
Hacı tatlıya bularken bizi niye harcadın sen?
Ya kendim harcayayım o zaman. Senin adına konuşmayayım. Kendim harcayayım sevgili Gökhan Ataman.
Yani şimdi, bana mesela şimdi... Eşref'in söylediği konu üzerinden gideceğim. Yanlış anlamasın.
Eşref Can.
Eşref Can'ın. Şimdi mesela bu akşam bir arkadaşımla konu. Ofiste çalışıyorduk. Üniversiteden arkadaşımla. Ondan sonra ya...
Ofis dediğin mimari.
Mimari ofisi. Beraber çalışıyorduk. Ondan sonra ya dedim akşam dedim program var. Programa gideceğim. Yetişen programı dedim işte. Şey var. Ne program dedi. Onu dedim sen. Bir de benim üniversiteden yakın arkadaşım. Dedim ben program yapıyorum. Biliyor musun? Görmüş olabilirsin belki.
Görsem tanırım.
Görsen tanırsın. Dedim abi haberin yok mu? Ben dedim Instagram'da paylaşıyorum, Facebook'ta paylaşıyorum. Dedim ben oralara çok girmiyorum ki fazla dedi. Hangi radyo dedi. Anlattım Ayça falan. Dedi Ayça'yı biliyorum. Dedim Radyo Karavan. Açtım bilgisayardan gösterdim. Bizim web sitesine girdim falan. Aa program mı yapıyorsun dedi.
Bobby sen misin dedi.
Aynen. Ve açtık karşıdan bir programı açtım. Oo dedim müziğe bak dedi. Dedim bak görselde bu hanginiz baba hanginiz ciğer dedi. Dedim değişiyor duruma göre. Ondan sonra ay tabii olmadı falan dedim. Peki ne konuşuyorsunuz programda dedi. Ne
güzel bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz ki.
Dedim orada dur. Şimdi 7-8 şarkı arası çalıyoruz her programda bu cepte. Birinci evet. Kelime şarkı.
Bir.
Yaz. Onun için dedim valla konuşuyor işte ya dedim. Şu aklımıza ne gelin falan ondan sonra.
Abi, bir de benim şu lafını kestin mi?
Yok bitti.
Abi şu çok hoşuma gidiyor. Yani bizim ne kadar da martaval okusak her programa ciddiyetle geliyoruz ya. Mesela koyu renk takım elbise giymemiz, papyon takmamız. Hani dinleyici bizi görmese bile bu ciddiyeti hissetmemiz. Değil mi? Yani dinleyici asla bizi papyonla, koyu renk elbiseyle bağdaştırmaz ama biz bu ciddiyetle yapıyoruz ya.
Tabii mesela ben şu an senin karşında eşofmanlı tişörtte oturabilirdim.
Ya
benim... Ama biz bir şey yanlış yapıyoruz. Niye? Bak şimdi televizyon programlarında...
Ben radyoda gözükmüyor diye altımda don
ben
var.
Ben de öyle de. Üstte gömlek, kravat, ceket, altta evet. Don ama radyoda biz...
Gözükmüyor ki.
Gözükmüyor değil mi? Alt gözükmüyor. Üst ya. Gözüküyor mu?
Abi meseleleri at gözlüğüyle bakmasınlar bazıları. iyice dolandırıp bitirdin mi? Abi köyü olmayan, şey pardon, elektriği suyu olmayan, ne?
Elektriği
suyu mu elektriği mi?
Suyu olmayan köye çamaşır makinesi.
Ah be Kılıçdaroğlu bu ülkeyi sen yıktın ya. Muhalefete bak.
Hakikaten abi bak ben.
Muhalefete bak.
Bir dahaki programda bana hep bu soruluyor. Ne üzerine program deniyor?
Bayan giyin
o üzerine. Zaman... İstiyorum ki mesela yan masa gibi program yapayım dedikodu üzerine veya işte Kino Karavanı yapayım sinema üzerine konuşuyorum. Yani, Anadolu Yakası'nı yapayım Türkler üzerine.
İsyan üzerine türütler, şafaklar.
Evet.
Abi bizim ne bok ediyorsunuz?
Bizim güçlülerle bizim herhalde ne konuştuğumuz çok belli. Güçlüler de bir benzer herhalde.
Ama güçlülerin belli bir kalitesi var bizim gibi değil ki abi. Herifler bir kere böyle bir kitabı alıyor, inceliyor. Oradan evet, oraya gönderme. Biz abi lahmacuna gönderme. Pözimo diyoruz yani.
Ama yok, bizde de bak bilgi veriyoruz yani. Gerçek kelimesini Türkçe dilinde kim, Türk dilinde kim evet. soktu? Ya bu gerçek yani.
Bu bir gerçek gerçeklik evet. yani. Tamam aynen. peki
o zaman. Eyvallah kapıyalım. Yine o bir zaman... türkü. Gündüz gece.
Ne?
Uzun ince bir yoldayım. Aşık Veysel. Bakalım kimden gelecek?
İki kapılı bir Honda. Gidip...
İki kapılı.
Bende var da iki kapılı Honda.
İki çok kapılı güzel. Bir Honda gidiyorum gündüz gece. Oldu ama.
Aa, oldu tabii.
Bak, bu şarkını ben bu şarkının cover'ını yapıyorsam iki kapılı bir Honda diye çeviriyorum.
Oğlum, ben bunu Murat İlkan'a söyledim biliyor musun?
Hadi ya.
Böyle, aynı böyle iki kapılı bir Honda diye hakikaten de ona o gün giderken iki kapılı Honda vardı bende yani tek ha, kapılı. Öbür kapıyı da sayınca çift oluyor.
Mavi Civic vardı senin değil mi?
Sizin dedim mavi. Sizin dedim pentoşlar sever bunu dedim. Pentoş dedi. Dedi. Oğlum bizim dedi seyirci çok fenadır. Pentoş falan demek kızarla.
Geçen onu da anasını da bitirdim. Yekta Kopan'ın bir Motta Müzik'te YouTube kanalı var ya.
Yekta da bayağı işler yani.
Evet. Tamam. Onun orada Pentagram çıktı ve bu genişletilmiş kadroyla yani akustik
konser. Bir dakika konser. Yekta Kopan'ın nesi var?
Motta Müzik diye bir YouTube kanalı var. Tamam mı? Tabii. Ben aboneyim. Bildirimine falan göre izliyorum. Orada Pentagram'da yapılan uzun bir söyleşi çıktı yani. Bir saate yakın 45 dakika. Ve genişletilmiş kadro. Yani eski solistler Murat İlkan, o gün Sanlısı'na falan da vardı. Metin bir anısını anlattı. Metin Türkcan gitaristleri. Ha. Şimdi o Şebnem Pentagram'a yeni girdiği zamanlar. Demirkan gidiyor, Metin İlkan giriyor ya. Metin Türkcan giriyor ya. Bir gün evdeyken o zaman cep telefonları falan çok yaygın değil.
Bu arada Metin diğer öbür kadroda olduğu gibi zannederim bizden 6-7 yaş büyüktür. Değil mi?
Şeyler falan Demirkanlar falan bizimle onu biliyorum da.
Demirkan bizimle asla olamaz abi.
Hayır bizimle onlar. Hakan Utangaç falan da Cenk Ünlü bizden büyük. Her neyse konu
neyse,
o değil zaten.
Boş ver.
Metin Türkcan daha Pentagram yeni girdiği zamanlar.
Konu o değil onu niye anlatıyorsun gidermiş pardon.
Cep telefonu falan yok tabii o zamanlar tamam mı? Evden, herkes birbirini evden arıyor. Ya işte Hakan Gözbüyük ya da ya Tarkan Gözbüyük ya da Hakan Utangaç evden şeyi arıyorlar. Metin'i arıyorlar. Oğlum kim arıyor diye soruyor annesi. Bunlar da Pentagram'dan Hakan diye cevap veriyor. İşte Pentagram'dan Tarkan diye cevap veriyor. Herhalde Pentagram'dan da belirtmesinin sebebi işte Hakan falan çok bilinen bir isim. Veya işte tabii. Bunlar yeni tanışıyor, yeni bir araya geliyor falan filan. Pentagram'dan Hakan diyor. Sonra Metin eve geliyor. Annesi oğlum diyor seni aradı diyor birisi diyor. Kim aradı anne diyor. Pentagon'dan Hakan aradı. Şimdi, oğlum diyor seni Pentagon'dan niye arıyorlar? Bunu şimdi Allah Allah benim Pentagon'dan kim arar? Sonra dank ediyor Pentagon falan diyor.
Oğlum doğru söyle sen ne iş yapıyorsun?
Pentagon'da gitar çalıyorum.
Öyle tatilinde.
Her neyse çok yine bir şeyi açtık. Süreyi aşmış olabiliriz. O yüzden bir kusur ettikse kontuar 22 dakikayı gösteriyor.
Çüş.
Evet son düzlükte.
Çok konuşmuşuz.
Sıkılmayıp bizle kalanlar şimdi çok güzel bir şarkı dinleyecekler. Gündüz gece uzun ince bir yoldayım. Kimden olduğunu biz de sizlere bir öğreneceğiz.
Bakalım.
Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.